Aletçilik El Kitabı, 1. Kaset, 1. Yüz. Altı Nokta Köyler Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlatılmıştır. Yıl 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. El Kitabı hakkında birkaç söz. Altı Nokta Köyler Derneği, 21. yüzyıla girerken yeni bir aşamanın eşiğine dolaşmış bulunmaktadır. Onlarca şubesi, binlerce üyesi bulunan dernek, vakfıyla, kültür merkeziyle, spor kulübüyle bugün ağırlığını hissettirdiği Köyler Federasyonu ve yarın ağırlığını hissettireceği Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile, Köyler Federasyonu üzerinden kurduğu ve etkin olduğu uluslararası örgütleriyle ve nihayet toplam olarak trilyona yaklaşan maddi varlığıyla önemli bir toplumsal güç haline gelmiştir. Böylesine bir gücü yönetebilmek ve 21. yüzyılın gereksinimlerine göre yeniden yapılandırıp yeni hedeflere taşıyabilmek için nitelikli bir kadroya şiddetli ihtiyaç vardır. Bugün 1980'lerdeki, hele hele 1950'lerdeki duruma göre bir hayli ilerleme kaydettiğimiz ve son derece birikimli kadrolara sahip olduğumuz tartışma götürmez. Ancak sahip olmamız gerekenlerle karşılaştırdığımızda kat etmemiz gereken önemli bir mesafenin bulunduğu da bir gerçektir. Kadro yetiştirmenin en önemli araçlarından biri de eğitimdir. İnsan, gazete, radyo ve benzeri basın yayın organları ve yaşadığı deneyimler yoluyla da öğrenebilir. Ama elde sistematik bir biçimde hazırlanmış ve her ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek bir eğitim el kitapçının yararı tartışılamaz. Buna yönelik ilk kapsamlı çalışmalar 1997 yılında yapılan merkezi ve bölgesel eğitim seminerleriyle başlatılmış ve bu seminer deneyimlerinin bir eğitim el kitapçığı haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Bu görev dernek içerisindeki çalkantılar ve yoğun işler nedeniyle bugüne dek yerine getirilemedi. Yeni bir eğitim seminerleri dizisinin başlatıldığı şu günlerde bu görevi yerine getiriyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kitapçığın özellikle yeni kurulan şubelerdeki yönetici ve üyelerimiz için yararlı olacağına, onların geleceğin kadroları olarak yetişmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Kılavuz El Kitapçığımız 5 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde dernek çalışmaları ile ilgili temel bilgiler sunulacaktır. 2. bölüm, ülkemizdeki örgütlü kör hareketinin ve özellikle Altı Nokta Körler Derneği'nin tarihini içermektedir. 3. bölümde bugüne dek gerek demokratik kör hareketinin, gerekse onun en önemli parçası olan Altı Nokta Körler Derneği'nin deneyimlerinden yararlanarak oluşturduğumuz ilke ve perspektiflere yer verilecektir. 4. bölümde sahip olmamız gereken yönetme anlayışı ve yönetici nitelikleri üzerine bir bölüm bulunacaktır. Son olarak da şubelerin çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yer alacaktır. İleride daha kapsamlı eğitim kitapları hazırlamayı umarak başarılar diliyoruz. Bölüm 1. Dernek ve dernekçilik hakkında temel bilgiler. Yazan Bünyamin Fani. Dernek nedir? İnsanoğlu tarihi boyunca ortak hak ve çıkarlarını elde edebilmek, koruyup geliştirebilmek amacıyla hem cinseliyle bir araya gelerek dayanışma ve mücadele etme zorunluluğunu duymuştur. Bugünkü uygarlık ve toplumsal gelişmişlik, insan haklarının ulaştığı aşama, bu dayanışma ve birlikteliğin doğrudan bir sonucudur. İnsanlar arasındaki birlikteliğin ve dayanışmanın genel adı örgüttür. Örgütler çeşitlidir. Ekonomik örgüt, sosyal örgüt, siyasal örgüt ve benzeri. İnsanlar ekonomik hak ve çıkarlarını sendikalar, mesleki hak ve çıkarlarını odalar, barolar yoluyla elde eder, korur ve geliştirirler. Ülke yönetimine ilişkin amaç birliği oluşturmuş insanlar siyasal partileri kurarlar. Toplumun çeşitli kesimlerinin genel ya da özel amaçlar için bir araya gelişinden dernekler doğarlar. Dernekler de diğer örgütlenmeler gibi demokratik toplumun ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bu bilgilerin ışığında derneği şöyle tarif edebiliriz. Dernek, belirli amaçlar için bir araya gelmiş ve hukuk sistemi tarafından kendisine bir kişilik tanınmış olan insan topluluğudur. Bu nedenle her derneğin amacını, çalışma konularını, üyelik koşullarını, organlarını ve mali yükümlülüklerini içeren bir tüzüğü bulunmak zorundadır. Tüzel kişilik dediğimiz hukuk sisteminin tanımış olduğu kişilik en az 7 kişinin hazırlamış olduğu tüzüğü ve doldurmuş olduğu bildirge formunu ekleriyle birlikte yerin en yüksek mülki amirliğine vermesi ve karşılığında alındı belgesi almasıyla başlamış olur. Dernek şubesi nasıl kurulur? Altı Nokta Köyler Derneği bugün 23 şubesi ve 4000 üyesiyle köyler kitlesinin en büyük demokratik kitle örgütüdür. Derneğimizin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm illerde ve ilçelerde şube açması ve üye sayısını 10.000'lere çıkartması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bir şubenin nasıl kurulacağının bilinmesinin de yararlı olacağını düşünmekteyiz. Tüzüğümüze göre bir şubenin açılabilmesi için en az 3 kişiden oluşan bir girişimciler kuruluna, müteşebbis heyeti ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 3 kişinin imzalarını taşıyan bir dilekçeyle Altı Nokta Köyler Derneği Genel Merkezi'ne şube açma talebini iletmesi gerekmektedir. Söz konusu dilekçeye ayrıca adı geçen kişilerin nüfus kağıdı örnekleri, kör olduklarına dair sağlık kurulu raporu, ikametgah belgeleri ve savcılıktan alacakları ihal kağıtları da eklenmelidir. 6. Nokta Köyler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu talebi yerinde bulursa, başvuran kişilere şube açma yetkisi verir ve bir üst yazı ile şubenin açılacağı ilin veya ilçenin en yüksek mülki amirliğine durumu bildirir. Ya da söz konusu yazıyı en yüksek mülki amire iletmek üzere girişimciler kurulu üyelerine gönderir. Girişimciler kurulu en yüksek mülki amire verilecek başvuruya, şube ikametgahı olarak kullanılacak yerin mülk sahibiyle yapılacak bir kira sözleşmesiyle 3 adet dernek tüzüğünü de ekler. Bu evrakların yerin en büyük mülki amirine verilip karşılığında alındığı belgesi alınmasıyla şube kurulmuş olur. Bu arada şunu da belirtelim ki, kamu yararına dernekler sadece illerde değil, ilçelerde ve semtlerde de şube kurabilirler. Kamu yararına dernek olmanın sağladığı avantajlar arasında şube açma kolaylığının yanı sıra emlak vergisinden muafiyet, tapu harcı gibi bazı harç ve damga rusumlarından muafiyet, törenlerde, protokolde yer alma ve gerek il özel idareleri, gerekse genel bütçeden başvuru koşuluyla pay alma hususları bulunmaktadır. Kurucu Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı. Şubenin kurulmasını izleyen 7 gün içerisinde kurucu ya da geçici yönetim kurulu ilk toplantısını yapmak zorundadır. Bu toplantı tüzük gereği en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda aşağıdaki örnek kararlar alınmalıdır. Nokta nokta tarihinde toplanan yönetim kurulumuz. 1. Kendi arasında görev dağılımı yapmış olup şube başkanlığına nokta noktanın, şube sekreterliğine nokta noktanın, şube saymanlığına ise nokta noktanın seçilmesine. 2. Üzerinde dernek adının, adresinin ve emniyet kodunun bulunduğu bir kaşe yaptırılmasına. 3. Derneğimiz adına bankalarda hesap açmak, para yatırmak, para çekmek, çek almak, çek yazmak, harcama yapmak üzere başkan nokta nokta, sekreter nokta nokta ve sayman nokta noktaya yetki verilmesine ve adlarına noterden imza sürküsü çıkarılmasına. 4. Şubemiz adına nokta nokta bankası nokta nokta şubesinde hesap açılmasına. 5. Nokta nokta kaymakamlığı mal müdürlüğünden nokta nokta cilt alındı belgesi ve nokta nokta cilt gider makbuzu alınmasına. 6. Şubemize yapılacak aynı ve nakdi bağışların kabulü hususunda nokta nokta ve nokta noktaya yetki verilmesine ve bu kişiler adına valilikten yetki belgesi çıkarılmasına karar vermiştir. Burada uyulması gereken önemli olan bir karara dikkat çekmek istiyoruz. Karar defterine karar yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılmaksızın imzalar atılmalı ya da karar metni bittikten sonra altı mutlaka çizilmeli ve söz konusu karar kapatılmalıdır. Aksi halde ileride kararların boşlukları doldurulup yönetim kurulu istemediği bir sorumluluk altına sokulabilir. Bu işlemin her yönetim kurulu toplantısından sonra kararın yazılmasıyla birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan şubenin yapacağı tüm çalışmalar karar altına alınmalı, geçmiş çalışmalarda yapılan harcamalar yönetim kurulu toplantısında oya sunulup kabul edilmelidir. Bilinmesi gereken diğer bir hususta yeni bir şube kuran geçici yönetim kurulunun kuruluş çalışmalarını bitirip en yüksek mülki amirliğe evraklarını teslim ettiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurulunu yapma zorunluluğudur. İlk genel kurulu yapabilmek için gerekli üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayılarının 2 katından bir fazlasıdır. Tüzüğümüze göre ilk olağan genel kurulda seçilecek yönetim kurulu sayısı 5'tir. Bir de 3 kişilik denetleme kurulunun seçilmesi gerekmektedir. Bu duruma göre 5 artı 3 eşittir 8, 2 katı 16, bir fazlası 17'dir. Demek ki genel kurul yapabilmek için en az 17 üye kaydı yapılmış olmalıdır. Genel kurulun çağrılış ve yapılış usulü. Dernekler yasasına ve tüzüğümüze göre derneğin en yüksek ve yetkili karar organı genel kuruldur. Derneği yönetecek kişiler genel kurulca seçilir. Bir sonraki yapılacak işler ve görevler genel kurulca belirlenir. Geçmiş çalışmalar, gelir ve giderler genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yönetim kurulu aklanmış sayılır. Genel kurul 2 yılda bir olağan olarak toplanır. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde yönetim kurulu veya denetleme kurulu kararıyla veya üyelerin 5'te 1'inin yazılı isteğiyle her zaman toplantıya çağrılabilir. Dernek genel kurulunun hangi tarihte, saat kaçta, hangi adreste ve hangi gündemde yapılacağına, yarıdan fazla çoğunluk sağlanamazsa toplantının yine hangi tarihte, saat kaçta, hangi adreste ve hangi gündemde toplanacağına ilişkin ilan, mahalli bir gazetede en az 15 gün önce yayınlanır. Birinci toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı birinci toplantıdan en az bir hafta sonra en fazla 2 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Yönetim kurulunun genel kurula ilişkin kararı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi ve genel kurul ilanının yayınlandığı gazete örnekleri, yine genel kuruldan en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bir üst dilekçe ile verilir. En yüksek amirlikten alınan sevk ile evraklar Emniyet Müdürlüğü dernekler masasına teslim edilir. Yönetim kurulunun genel kurula ilişkin alacağı kararın bir örneği aşağıdadır. Nokta nokta tarihinde toplanan yönetim kurulumuz, şube genel kurulunun nokta nokta günü, saat nokta noktada, nokta nokta adresinde aşağıdaki günlerle toplanmasına, çoğunluk sağlanamazsa toplantının nokta nokta günü, saat nokta noktada yine aynı gündemle aynı adreste yapılmasına karar vermiştir. Gündem 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Genel Kurul Divanı'nın seçimi 3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu raporları ve mali raporun okunması, görüşmeye açılması ve oylanması 4. Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Genel Merkez Delegeleri ve Vakıf Delegesinin seçilmesi 6. Dilek, temenniler ve kapanış. Yönetim kurulu kararında geçen tarih, saat ve adres ile ilgili genel kurul gündemi gazete ilanında aynen yer almalıdır. Genel kurul gazetede ilan edilen gün saat ve adreste toplanır. Hükümet komiserinin genel kurulda hazır bulunmaması toplantının yapılmasını engellemez. Yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir kişi genel kurulu açar ve herkesi Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve özürlü hakları mücadelesinde ölenler için saygı duruşuna davet eder. Sonra divan seçimine geçer. Bir divan başkanı, bir yardımcı ve iki katip üye seçilir. Ondan sonra toplantının yönetimini genel kurul divanı devralır. Divan başkanı gündemi görüşmeye açar. Gündem değişiklik önerisi varsa genel kurul üyelerinden en az onda birinin yazılı imzasını taşıyan değişiklik önerisini oya sunar. Kabul edilirse gündeme eklenmiş sayılır, sonra gündem toptan oylanır ve kabul edilmiş sayılır. Divandaki katip üyeler genel kurul süresince alınan söz ve kararları not alırlar. Divan başkanı yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporuyla mali raporu okutur ve görüşmeyi açar. Sözler bittikten sonra raporlar tek tek oylanır. Çoğunluk oyunu almışsa aklanmış sayılır. Sonra tahmini bütçe okunur, üyelere söz verilir ve oylanır. Varsa karar önerileri okunur, görüşülür ve oylanır. Ardından seçimlere geçilir. Seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır. Genel kurul ayrı bir sandık kurulu seçebileceği gibi kongre divanını sandık kurul olarak da görevlendirebilir. Çeşitli organlar için aday olmak isteyenler sorulur. Tek tek ya da liste halinde aday önerileri alınır ve genel kurula okunur. Sonra ad okuma yoluyla oylamaya başlanır. İsmi okunan üye divandaki sandığa oyunu atar ve üye listesindeki isminin karşısını imzalar. Oylar sandık kurulu tarafından sayılır ve sonuçlar ilan edilir. Dilek ve temennisi olanlara söz verildikten sonra divan başkanı toplantıyı kapatır. Divan başkanı genel kurulla ilgili bütün notları ve belgeleri bir genel kurul tutanağı haline getirip divan üyeleri tarafından imza altına aldıktan sonra bir hafta içerisinde en yüksek mülki amirliğe verilmek üzere yeni yönetim kuruluna teslim eder. Genel kurul tutanağında genel kurulun başından sonuna kadar yapılan çalışmalar ve alınan kararlar madde madde özet halinde sunulur. Yeni yönetim kurulu kırtasiyelerde satılan ya da emniyetten alınan matbu genel kurul sonuç bildirimi belgesini doldurur. Bu belgede çeşitli görevlere seçilen kişilerin isimleri, kimlik bilgileri ve seçildikleri görev yazılır. Tutanak genel kurul sonuç bildirimi belgeleri ve genel kurula sunulan raporlar eklendikten sonra bir dilekçe ile en büyük mülki amirlikten alınan sevk ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürülür. Dipnot, buraya kadar anlatılanlar konusunda bir itilafa veya sıkıntıya düşülmesi halinde öncelikle dernek tüzüğü veya 2908 sayılı dernekler yasasına bakılmalıdır. Yazışmalar. Her şube yazışmalarını, derneğin amblemini, şube adresini ve kamu yararına dernek olduğunu içeren bilgileri taşıyan antetli kağıtlarla yapmalıdır. Yasal olarak böyle bir zorunluluk yoksa da bu uygulama derneğe kolaylık ve ciddiyet sağlar. Başlıklı kağıdın düzenlenmesi konusunda genel merkezden bilgi alınabilir. Herhangi bir yere yazılacak bir dilekçede tarih ve 2-3 sözcüklü konu bölümü mutlaka bulunmalıdır. Sayfanın başına nereye hitaben yazılıyorsa o yerin ismi yazılır. Giriş bölümünde dernek genel olarak tanıtıldıktan sonra şubeden de söz edilir. Sonra asıl konuya geçilir. Net ve anlaşılır bir biçimde talep dile getirilir. Sonuç bölümü paragraftan sadece bir cümle olarak örneğin gereğini saygılarımızla arz ederiz şeklinde bağlanır. Yazışmalarda başkan zorunlu olmak üzere ya şube sekreterinin ya da mali sekreterin imzası bulunur. Yazılı olarak gelen dilekçelere yazılı olarak karşılık verilmesi ciddi bir örgütün işaretidir. Gelen yazılar gelen evrak defterine, giden yazılar ise giden evrak defterine, defterdeki başlık sırasına göre kaydedildikten sonra dosyasında tarih ve sıra numarası dikkate alınarak saklanır. 2 ay içerisinde cevap verilmeyen dilekçeler yasal olarak reddedilmiş sayılır. Bu husus özellikle dava söz konusu olduğunda daha çok önem taşır. Zira mahkemelere açılacak davaların açılış süresi bu tarihten itibaren başlar. Tutulması zorunlu defterler. Dernekler yaptıkları ve yapacakları bütün işleri kayıt altına almak zorundadırlar. Dernekler yasası gereği tutulması zorunlu defterler tüzüğümüzün 43. maddesinde sayılmıştır. Aşağıda ayrıntılarıyla ne için kullanılacakları belirtilen bu defterler herhangi bir kırtasiyeden alınarak noterliğe onaylattırıldıktan sonra kullanılır. 1. Yönetim Kurulu Karar Defteri. Yönetim kurulunun yaptığı ve yapacağı her türlü faaliyet ve harcamalar karar haline getirilmeli ve bu deftere yazılmalıdır. Bir toplantının kararları yazıldıktan sonra toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, altı çizilerek kapatılmalıdır. 2. Üye Kayıt Defteri. Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunan kişilerin üyeliği, yönetim kurulu kararıyla kabul edildikten sonra karar tarihi, karar sayısı ve üyenin kaçıncı üye olduğu belirtilmek kaydıyla bu deftere yazılır. Ayrıca üyenin fotoğrafı deftere yapıştırılır. 3. Gelir Gider Defteri, İşletme Defteri. Dernek adına yapılan tüm harcamaların belgeleri defterin gider kısmına tarih ve numaralarıyla birlikte işlenir. Şayet giderin belgesi yoksa gider pusulası kesilir ve bu pusuladaki tarih ve sıra numarası yazılır. Dernek kasasına veya banka hesaplarına giren gelirler veya bankadaki mevduattan elde edilen faiz gelirleri ve bağışlar için mutlaka gelir makbuzu, alındı belgesi, düzenlenmeli ve koçandan koparılarak söz konusu parayı veren kişi ya da kuruluşa teslim edilmelidir. Bu işlem bittikten sonra gelir makbuzları defterin gelirler için ayrılmış kısmına tarih ve sıra numaralarıyla tek tek işlenmelidir. 4. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri. 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki bir yıllık dönemde derneğin elde ettiği gelirlerin ve yaptığı giderlerin gösterildiği bilançoyu içermektedir. 5. Gelen Giden Evrak Defteri. Defter ikiye bölünür. Bir bölümü gelen evrak, bir bölümü ise giden evrak için kullanılır. Ya da ayrı ayrı gelen giden evrak defteri kullanılır. Dernek adına kişi veya kuruluşlara gönderilen evraklar, tarih, sayı ve konusuyla birlikte giden evrak kısmına işlenir. Derneğe gelen evrak, tarih, sayı ve konusuyla birlikte gelen evrak kısmına kaydedilir. 6. Demirbaş Defteri. Derneğe alınan tüm eşyalar özelliklerine göre özet olarak tarif edilerek, varsa seri numaraları, fatura numaraları ve bedeli yazılarak kaydedilir. Şayet söz konusu eşya bağış yoluyla edinilmiş ise bu durumda bağış makbuzu numarası ile tahmini bedeli yazılır. 7. Alındı belgesi, bağış makbuzu, kayıt defteri. Yönetim kurulu kararı ile alınan bağış makbuzlarının her cildinin ilk ve son sayfalarının numaraları bu deftere işlenir. Bölüm 2. Ülkemizdeki körlerin tarihi ve altı noktanın yeri. Yazan Turhan İçli. Osmanlı toplumunda ne kadar kör nüfus yaşadığını, bu insanların hangi işlerle uğraştığını ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Fakat körler arasında çok sayıda dilenciye rastlandığı, küçük bir azınlığın da kimi vakıflar tarafından açılan acizhanelerde koruma altına alındığı bilinmektedir. Yine bazı körlerin camilerde hafızlık yaptıkları, bu yüzden halk arasında körlere hafız diye hitap edildiği, bazı körlerin ise demirci ve bakıcıların yanında kol kuvvetine dayanan körük çekme işinde çalıştıkları ya da su kuyularının diplerini temizledikleri bilinen gerçekler arasındadır. Hatta bazı kentlerde ve kasabalarda körlerin seyyar satıcılık ve küçük ticaretle uğraştıkları söylenmektedir. Örneğin kiliste bir körler çarşısı bulunmaktaydı. Fakat devletin körlerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı konusunda hiçbir çabası ve politikası yoktu. Genel olarak sakatlığın bir mukadderat olduğunu inanılır. Bu yüzden de önlenmesi için ciddi hiçbir çaba gösterilmezdi. Cumhuriyet her alanda olduğu gibi özürlüler alanında da önemli bir anlayış ve uygulama değişikliğine yol açtı. Öncelikle dinsel bakış açısının yerine bilimsel bakış açısını getirdi. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında sağlam ve sakat çocukların haklarını içeren Cenevre Sözleşmesi adıyla anılmakta olan uluslararası bir sözleşmeye bizzat imza koydu. 1924 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak ilk körler ve sağırlar okulu açıldı. Gerçi 1800'lü yılların sonunda ve 1900'lerin başında kimi hayırsever kişiler tarafından varlıklı ve azınlık milliyetlerine mensup ailelerin kör çocuklarını eğitmek amacıyla bazı okulların açıldığı bilinmektedir. Özellikle Mevlana Kapı'daki okul anılmaya değerdir. Fakat bu çeşit okullar devlet tarafından desteklenmediği için sürekli olamamışlar ve daha çok geçici kurslar niteliğinde kalmışlardır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açılan okulda körlerle sağırlar birlikte eğitim görüyorlardı. Kuşkusuz bu yanlıştı ama o gün bu henüz bilinmiyordu. Bu okulda eğitim görmüş olan eski öğrenciler okulun gündüzleri sağırların, geceleri ise körlerin egemenliği altına girdiğini, körlerle sağırlar arasında zaman zaman kavgalar ve komik olaylar meydana geldiğini anlatırlar. Cumhuriyet döneminde öncelikle özel eğitimin altyapısını oluşturan çalışmalar başlatıldı. Ülkemizde özel eğitim alanı hiç bilinmiyordu. Bu yüzden yabancı uzmanlar çağrıldı. Bunlara raporlar hazırlatıldı. Bu raporlar arasında en ünlü olanı Mackenzie raporudur. Ülkemizdeki özel eğitimin özelliklerini doğru olarak saptayan rapor 1950 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Genç yaşta bir hastalık sonucu görme gücünü kaybeden Mithat Enç, hukuk eğitimini yarım bırakarak özel eğitim öğrenimini görmek üzere yurt dışına gitmiş ve yurda dönüp özel eğitim çalışmalarının başına getirilmişti. Böylece 1949 yılında korunmaya muhtaç çocuklar yasası çıkartılıp, yatılı özel eğitim kurumları için yasal koşullar hazırlanırken, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk köyler okulu açıldı. Daha önce İzmir'de bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı köyler ve sağlar okulu önce Ankara'ya Etimesgut'a, sonra da Gazi Eğitim'in yanındaki beden eğitimi bölümüne taşındı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Daha sonra Gaziantep Köyler Okulu açıldı. 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bir bölüm açıldı ise de bu bölüm, 1955 yılında zamanın özel eğitimden anlamayan milli eğitim yöneticileri tarafından Türkiye için lüks olduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1950 yılı aynı zamanda Mithat Enç öncülüğünde bir grup gönüllü tarafından Altı Nokta Köyleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kurulduğu tarihtir. Derneğimizin kuruluş tarihidir. Aslında yukarıda saydığımız gelişmelerin köyler okullarının açılmasının, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim bölümünün kurulmasının ve Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bölümünün hizmete girmesinin arkasında derneğimizin yoğun çabaları bulunmaktaydı. Dernek 27 Mayıs 1960 devriminden sonra yeni hazırlanan anayasaya engellilerle ilgili hükümler koydurmayı başardığı gibi, bahçeli evlerde satın almış olduğu karşılıklı iki dairede kese kağıdı, file, makrome, hamak, hasır, halı gibi işlerinin yapıldığı ve köylerin ve az görenlerin çalıştırıldığı bir atölye kurarak korunmalı işleri deneyimine girişti. Bilindiği gibi 60'lı yıllar dünyada ve ülkemizde toplumsal uyanışın ve kitle hareketlerinin yaygınlaştığı yıllardır. Buna paralel olarak köyler arasında da hareketlenmeler ve hak arama mücadeleleri dikkati çekmektedir. Köyler okullarından mezun olup lise ve yüksek okul eğitimini tamamlayan köylerin sayısı artmaya, köyler arasından öğretmen, müzisyen, avukat gibi meslek sahibi kişiler yetişmeye başlamıştır. Diğer yandan köylerin eğitilebileceği ve üretken hale gelebileceği düşüncesinin toplumda yayılmaya başlaması, köylerin iş bulmak için kent merkezlerinde kümeleşmelerine yol açmış, iş bulamayanlar ya dilenci şebekelerinin ellerine ya da istismarcı derneklerin kucağına düşmüşlerdir. Böylece iki tip dernekçilik faaliyeti ortaya çıkmıştır. Birincisi, köylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı için çaba gösteren Altı Nokta Köyleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği, ikincisi, trenlerde, vapurlarda makbuz keserek ya da konser grupları halinde organize ettikleri işsiz köyleri okul okul dolaştırarak para toplayan ve bu paraları cebe indiren istismarcı dernekler. 1960'lı yıllar, ülkemize demokratik bir ortam getiren 27 Mayıs devriminin etkisiyle özürlüler ve özel eğitim bakımından da önemli gelişmelerin yaşanmasına tanık olmuştur. Derneğimizin çabalarıyla anayasada özürlülerin üretken hale getirilmesi ve özel eğitim ilişkin maddeler açıkça yer alırken, ilk öğretim yasasına özel eğitimle ilgili hükümler konulmuş, bu yasaya dayanarak ilk defa özel eğitim yönetmeliği çıkarılmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde 1967 yılında özel eğitim bölümü kurularak yeniden özel eğitim öğretmeni yetiştirilmeye başlanmıştır. Kent merkezlerine gelen köylerin bir kısmı iş bulabilmek için bakanlıkların kapılarını aşındırmaya, olumsuz yanıt aldıklarında da çeşitli tepkiler göstermeye, yer yer küçük çaplı direnişler ve açlık grevi türünden eylemler düzenlemeye başladılar. 1962 yılında Eşber Yağmurdereli ve Naim Çavuş tarafından Aydınlığa Doğru adında Kemalist çizgide mürekkep baskılı bir yayın organı çıkardılar. Birkaç sayı devam edebilen bu yayın organında köylerle ilgili değerlendirmeler ve yazılar ağırlık taşımaktaydı. 1969 yılı Mayıs'ında Köyler Direniş Komitesi adıyla organize olan Mustafa Kemal Doğuk başkanlığında ve aralarında Ömer İnal Durmuş ile Adil Koçak'ın da bulunduğu bir grup kör, Türkiye'nin ilk körler yürüyüşünü düzenledi. 300 dolayında kör ve az gören Tan Doğan'dan kurtuluşa dek özürlü hakları için yürüdüler. Bu eylemin son derece olumlu yankıları ve etkileri oldu. TRT'de ve basında geniş olarak yer aldı. Olumlu bir kamuoyu oluşturdu. 1971 yılında 1475 sayılı iş yasasında değişiklik yapılarak özürlülere %2 kontenjan tanındı. Milli Eğitim Temel Yasasına özel eğitim ile ilgili hükümler konuldu. 1976 yılında da yaşlılar ve işsiz sakatlar için 3 ayda bir maaş bağlayan 2022 sayılı yasa yürürlüğe girdi. 1969 Mayıs'ındaki ilk köyler yürüyüşünün doğrudan ürünü, o yılın sonunda tamamıyla köylerin inisiyatifiyle kurulan Köyler Sosyal Dayanışma Derneği'dir. Dernek, köylerin mücadeleci bir temelde örgütlenmelerinin fitilini ateşledi. Özellikle işsiz köylere iş olanağı yaratmak için ısrarlı ve bıçkın bir mücadele yürüttü. Derneğimiz 1970'ten itibaren rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdi. İstanbul'da ve Ankara'da iki vakıf kurarak bu vakıfların bünyesinde birer rehabilitasyon merkezi açtı. Bu merkezlerde 5,5 aylık kurslar halinde körlere ve az görenlere sosyal rehabilitasyon eğitimi verildi. Kısmen mesleki beceriler kazandırıldı. Buralardan mezun olanlar işe yerleştirilmeye çalışıldı. İstanbul'daki rehabilitasyon merkezinin kaynağı, Milliyet Gazetesi'nin gazeteci Meti Akyol aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu bir kampanyadan sağlandı. Ankara'daki rehabilitasyon merkezi ise Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği'nin bağışladığı bir arsanın Türkiye Körler Vakfı tarafından satışından elde edildi. Bu gelişmeler ve hareketlenme kör derneklerinin sayısının artmasına yol açtı. Bir yandan gönüllü bayan ve bayların egemen olduğu Körlere Işık Derneği, Ankara gibi örgütler kurulurken, diğer yandan bütünüyle körlerin egemen olduğu Körler Sosyal Dayanışma Derneği, Ankara, onun bölünmesiyle ortaya çıkan Körler Derneği, Ankara Saman Pazarı ve Körler Eğitim ve Kültür Derneği, Ankara, daha sonraki yıllarda da Rehabilite Edilmiş Görmezler Derneği, İstanbul gibi dernekler kuruldu. Kamuoyundaki duyarlılık arttıkça istismarcı derneklerin sayısında da bir artış meydana geldi. Hatta ilk Körler Federasyonu da 1974 yılında bu istismarcı dernekler tarafından oluşturuldu. Merkezi İzmir'de bulunan ve başkanlığını Orhan Gökçe'nin yürüttüğü Görmeyenleri Koruma Derneği, merkezi İstanbul'da bulunan ve başkanlığını Necati Adıbelli'nin yürüttüğü Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği ile onlara sonraki yıllarda katılan, merkezi Ankara'da bulunan ve başkanlığını Derviş Aytulu'nun yürüttüğü Körleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, okulları ve sayfiye yerlerini haraca kesiyordu. Başlangıçta istismarcı dernekler arasında yer alan, merkezi İstanbul'da bulunan ve başkanlığını Erdoğan Arıt'ın yaptığı Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği, daha sonra bu istismarcı gruptan koparak onlara karşı mücadeleye girişti. Türkiye'nin genel ortamı fazlaca gerilimli ve siyasi kamplara bölünmüş olduğundan bu durum kısmen kör derneklerine de yansıdı. Örneğin Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nden kopan ve kısaca Samanpazarı Derneği diye anılan Körler Derneği sağ eğilimli, yine çoğu Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nden gelen Körler Eğitim ve Kültür Derneği sol eğilimli körleri örgütlemekteydi. Bunların asıl gayesi özürlü haklarını koruyup geliştirmekten ziyade kendi siyasal görüşlerini yaymaktı. Bu yüzden her ikisi de çok uzun ömürlü olamadılar. Daha küçük gruplara bölünerek dağıldılar. 1970'li yıllarda kör aydınların önemli bir kesimi örgütlü kör hareketine katıldı. Bu durum bilinçlenme düzeyinin artışına önemli katkılar sundu. Fakat henüz aydınlarımızın çoğunluğu yapay ve yüzeysel bir siyasallaşma anlayışı içerisinde bulundukları için demokratik kör hareketinin temel perspektiflerini ve kitlesellik boyutunu kavrayamadılar. Ne var ki bunların çoğu mücadele geleneğinden geldikleri için yer yer bazı mücadelelere önderlik ettiler. Bu mücadelelerden en önemlisi 1975 yazında gerçekleştirilen açlık grevidir. Doğu ve Güneydoğu kentlerinden gelen 27 işsiz kör, Körler Eğitim ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde Ankara'da toplandı ve iş talebiyle Zafer Çarşısı'nın yanındaki çimlik alanda açlık grevine başladı. Polis grevcileri engelleyemeyince gözaltına aldı. Ertesi gün bırakmak zorunda kaldı. Grevciler bu kez Kara Mürsel'in yanında açlık grevine oturdular. Polis yeniden gözaltına aldı ve bıraktıktan sonra bir araya gelmelerini önlemek için memleketlerine gönderdi. Bu eylem televizyon ve basında yer aldı ve Cumhurbaşkanı'nın eylemcilere iş bulunulması yolunda ilgili yerlere talimat vermesine yol açtı. Bulunabilen eylemciler işe yerleştirildiler. O yıllarda Türkiye'deki siyasal ortam ve kör derneklerinin de derece derece dar anlamda siyasete bulaşmış ve kendi aralarında bölünmüş olmaları nedeniyle 70'li yıllarda körlük alanında başka ciddi bir gelişme sağlanamadı. 12 Eylül 1980 tarihi Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yaşamında sancılı bir dönemin başlamasına yol açtı. On binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı ve çeşitli cezalara çarptırıldılar. İdamlar gerçekleşti. İşçilerin, memurların, öğrencilerin, köylülerin ve esnafın, kısacası toplumun tüm kesimlerinin hak arama mücadelesi yasaklandı ve bastırıldı. Tüm örgütleri dağıtıldı ya da etkisizleştirildi. Toplum atomuna kadar parçalandı. Kör aydınların bir bölümü de bu süreçten etkilendiler ve içinde bulundukları siyasal hareketin uğradığı baskıdan paylarına düşeni aldılar. Onlar arasında da tutuklananlar ve işkence görenler oldu. Ama sonuçta çok fazla zarar görmeksizin normal yaşama döndüler. Bu genel tabloya göre körlerin hak arama mücadelesinde de gerilemeler olacağı beklenirken tersine bir süreç yaşandı. Daha 1981 yılından başlayarak kör aydınlar toparlanmaya, örgütlenmeye ve hak arama yönünde bazı girişimlerde bulunmaya başladılar. Toplumsal muhalefet gerilerken demokratik kör hareketinde yavaş yavaş ama istikrarlı bir yükselme meydana geldi. 1981 yılında Dünya Sakatlar Yılı dolayısıyla Türk İş, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından ortaklaşa bir sempozyum düzenlendi. Çeşitli kör derneklerinde üst düzey yöneticiliği yapmış olan kör aydınların bir bölümü bu sempozyumda karşılaştılar ve yeni bir hareket başlatmak üzere aralarında anlaştılar. Geçmiş dönemin kritiğini yaptılar ve o deneyimlerden önemli dersler çıkardılar. Öncelikle kabartma bir yayın organı çıkartma konusunda mutabakata vardılar. 1983 yılında Turhan İçli, Mustafa Kemal Dok, Hasan Tatar, Hatice Önder, Yaşar Gözcü ve Remzi Çolak'ın imzalarını taşıyan Kabartma Bir Yayın Organı Hakkında Rapor adlı mürekkep baskılı bir broşür yayınlandı. Bu broşür körlükle ilgili yeni perspektifleri içeriyordu. Broşür, bütün kör örgütlerine ve körlerin yoğunca bulunduğu üniversitelerdeki gruplara dağıtıldı ve tartışmaya açıldı. Özellikle merkezi İstanbul'da bulunan Rehabilite Edilmiş Görmezler Derneği, REGDER, yeni perspektiflere ve Kabartma Gazete projesine ilgi duydu. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 2908 sayılı yeni dernekler yasası 1983 yılı Ekim'inde yürürlüğe girdi. Halen yürürlüktedir. Söz konusu yasanın 88. maddesine göre 4 özür grubundaki örgütlerin kendi adlarını taşıyan federasyonlara girmeleri zorunlu hale getiriliyor. Bu federasyonların da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu çatısı altında birleştirilmeleri öngörülüyordu. Yine 34. madde federasyon kurabilmek için iki kamu yararına dernek koşulunu 3'e çıkarmaktaydı. 1974 yılında istismarcı dernekler tarafından kurulan Körler Federasyonu, eski dernekler yasası gereğince iki kamu yararına derneğe dayanıyordu. Yeni dernekler yasasına kendisini uydurabilmesi için bir üçüncü kamu yararına derneğe ihtiyacı vardı. Kabartma yayın organı hakkında rapor çıkaran grup, körlerin yoğun olarak gidip geldikleri derneklerde çalışma yapmayı bir hedef olarak önüne koymuştu. Ayrıca körlerin merkezi örgütlenmesinin önemine sıkça vurgu yapıyordu. Bu nedenle İstanbul'daki REGDER'e yakın ilgi gösteriyor, Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'ne sızmaya çalışıyordu. Federasyonun kurucusu, Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret eden grup üyeleri, bu derneğin de körlerin sıkça uğradığı bir yer olduğunu gözlemlemişlerdi. Federasyon yöneticileri, üçüncü bir kamu yararına dernek arayışı içerisindeydiler. Altı Nokta ve Körleri Işık Derneği, federasyona girmeye pek yanaşmıyorlardı. Bir başka kamu yararına dernek Mersin'de bulunmaktaydı. Söz konusu dernek, Hasan Somer adında yaşlı bir körün şirketi gibiydi. Bu derneğe kabartma yayın organı hakkındaki rapor yazarlarının arkadaşları bir süreden beri sızmış bulunuyorlardı. Federasyon yöneticileriyle rapor yazarları arasında bir işbirliği olanağı doğmuştu. Rapor yazarları Mersin Derneği'ni ele geçirecek ve federasyona katacaklar. Buna karşılık federasyonun ilk genel kurulunda yönetime kabul edileceklerdi. Sürecin birinci bölümü öngörüldüğü gibi gerçekleştirildi. Bu sırada 1984 yılı Mayıs'ında derneğimizin olağan genel kurulu yapılmış, rapor yazarları ile Galip Dedebali, Eyüp Doğan, Ömer İnal Durmuş, Fikri İzra gibi değişik deneyimlerden gelen insanların birleşmesiyle oluşmuş bulunan muhalefet yönetime gelmişti. Altı Nokta yeni kadrolarıyla rapor yazarlarının federasyona ilişkin planlarını başlangıçta destekledi. Fakat Haziran ayında İstanbul'da yapılan federasyon genel kuruluna gidince bazı üyelerin fevri davranışlarıyla genel kurulu provoke edip ayrıldılar. Böylece federasyon üzerine kurulu plan suya düşmüş, merkezi örgütlenme için yeni bir arayış başlamış oluyordu. 84 yılının sonlarında Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği ve Mersin'deki derneğin katılımıyla kurulan yeni bir federasyon ilan edildi. Mersin Derneği, istismarcıların federasyonundan ayrılmıştı. Bu nedenle yeni dernekler yasasına göre 3 ay içerisinde yeni bir kamu yararına derneği bulamayan söz konusu federasyonun feshi gerekiyordu. Gerek altı noktacıların bazı hataları, gerekse Mersin Derneği yöneticilerinin çıkarcılıkları yüzünden Mersin Derneği yeni kurulan federasyondan ayrılarak yeniden istismarcı federasyona katıldı. Böylece ikinci federasyon hayali de sona ermiş oldu. Altı noktada 1985 yılında yapılan olağanüstü genel kurulla tüm belirsizlikler ortadan kaldırıldı ve yeni kadroların altı noktaya egemenliği pekiştirildi. Kapılar tüm görme engellileri ardına dek açıldı. Kısa sürede yüzlerce görme engelli üye altı nokta saflarında yerini aldı. Kör aydınların büyük bir çoğunluğu altı noktada toplandı. 1980'li yıllar altı noktanın yeni kimliğini, ilke ve perspektiflerini oluşturma, körlerin her düzeyde söz ve karar sahibi olması ilkesini gerçekleştirme, planlı programlı çalışma biçimini yerleştirme, görme engellilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kurup daha olumlu bir düzeye getirme ve körlerin temel sorunlarını saptama yılları oldu. 12 Eylül rejimi, her alanda olduğu gibi sakatlar alanında da kazanılmış haklara müdahale ederek sakatlar lehine kimi düzenlemeleri ortadan kaldırdı. 1981 Uluslararası Sakatlar Yılı'nda yıllardan beri gelir vergisinden muaf olan sakatları yeniden vergiye tabi tuttu. Ama sakatlık derecesine göre bazı indirimler yaparak yeni bir hak veriliyormuş gibi kamuoyunu ilan etti. Buna karşılık özellikle körler alanında mücadele eden kişilerin çabalarıyla sakatların 15 yılda emeklilik hakkı elde edilebildi. Daha sonraki hükümetler zamanında öğretmenlik hakkı bir yönetmelikle kaldırılırken, çıkarılan yeni istihdam tüzüğüyle işverenlere hafif sakatlıkları tercih hakkı getirildi. Bazı üniversitelerin sosyal bölümleri dahi körlere kapatıldı. 6 nokta yeni kimliğini oluşturma sürecini 1984 yılında hazırlayıp 1986 yılında bir broşür olarak yayınladığı Genel Durum Değerlendirmesi ve Görevlerimiz başlıklı kısa ve orta vadeli çalışma programı ile başladı. Bu programda o güne kadar ulaşılmış olan ilke ve perspektifler de yer aldı. 6 noktanın körlerin demokratik kitle örgütü haline getirilmesi anlayışına uygun olarak 6 nokta körleri eğitme ve kalkındırma derneği olan adı 1986 yılında 6 nokta körler derneği olarak değiştirildi. 1986 yılı aralığında 6 nokta yeni kimliğini oluşturabilmenin ve propaganda edebilmenin bir aracı olarak 6 noktanın sesi adında sesli aylık bir yayın organının yayınına başladı. Türkiye'de ilk sesli dergi olan 6 noktanın sesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Derginin çıkışı nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 6 nokta heyetini kabul etti ve kutladı. BBC radyosu 6 noktanın sesi dergisi sahibiyle bir söyleşi yaptı. 6 noktanın sesi o gün bugündür istikrarlı bir şekilde yayınlanmakta olup 139. sayıya ulaşmıştır. Hızlı bir üye kampanyası ve şubeleşme çalışması sürdürüldü. 6 noktanın yarattığı körlerin kitle örgütü niteliğindeki örgüt modeli diğer derneklerde de yankısını uyandırdı ve dernekleri üye olmada kör olma kıstası önem kazanmaya başladı. Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği, gönüllü bayanların bir hayır kurumu olma statüsünden zaman içerisinde uzaklaşarak körlerin derneği statüsüne doğru evrimleşti. Derviş Aytulu'nun Ankara'daki İstismarcı Derneği bir operasyon neticesinde körlerin eline geçti ve İzmir'e taşınarak İzmirli Engellilerin Kitle Örgütü haline dönüşüp Çağdaş Görmeyenler Derneği adını aldı. 1989. 6 nokta, istismarcı derneklere karşı da yoğun bir mücadele sürdürdü. Körler Federasyonu'nun istismarcıların sultasından kurtarılması için çaba gösterdi. Her federasyon genel kurulu istismarcılarla altı noktacılar arasında bir meydan muharebesine dönüştü. İstismarcılar naylon gören üyelikler sayesinde federasyonu zorlukla elde tutabiliyorlar. Altı noktacılardan şeytan görmüş gibi ürküyorlardı. Bir süre sonra istismarcı federasyon yönetimi Altı Nokta Körler Derneği'ni federasyon üyeliğinden ihraç etti. Altı noktanın bu tutuma karşı tepkisi çok sert oldu. CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün randevusunda altı noktacılar istismarcıları teşhir ettiler. Milli Eğitim Şurası'nda federasyon başkanının körler adına konuşacağını öğrenen altı noktacılar, Orhan Gökçe'nin kürsüye çıktığı sırada bir protesto gösterisi yaptılar ve bildiri dağıttılar. 1989. Etraflarında toplanan basın mensuplarını istismarcı federasyonunun iç yüzünü anlattılar. Orhan Gökçe konuşmasını yarım bırakarak kürsüden inmek zorunda kaldı. Benzer bir gösteri İstanbul Sheraton Oteli'nde Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı İmran Aykut'un önünde cereyan etti. Onu İstanbul Güneş Motel olayı izledi. Nokta dergisi istismarcıların rezaletlerini iki hafta üst üste kapaktan verdi. Bunun üzerine altı noktacılar büyük bir... ...Sanayi Derneği Başkanı ve üyeleriyle birlikte federasyonun önünde toplanarak federasyon tüzüğünü yaktılar. Bundan ötürü yargılandılar ve beraat ettiler. Böylece federasyoncular kamuoyu önüne çıkamaz ve resmi toplantılara katılamaz hale geldiler. 1990'lı yıllar kendi kimliğini kazanmış olan Demokratik Örgütlü Kör Hareketi'nin 6 nokta körler derneği öncülüğünde meydanlara çıkmasına, çeşitli eylem ve etkinliklerle varlığını hissettirmesine tanıklık etti. Perde yargı yoluyla öğretmenlik hakkının kazanılmasıyla açıldı. 1990 yılı sonlarında 6 nokta körler derneği, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği ve Çağdaş Görmeyenler Derneği arasında Demokratik Kör Dernekleri Birliği, DEKTE 1 adıyla bir platform meydana getirildi. Bu platformun başlıca amacı ya mevcut federasyonu demokratikleştirmek ya da demokratik yeni bir federasyon kurmak ve demokratik kör hareketine önderlik etmekti. DEKTE 1 rüştünü 9 Mayıs 1991 tarihinde kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çeşitli derneklere mensup 300 dolayında üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kitlesel bir ziyaret gerçekleştirdi. Grup salonlarını tek tek dolaşarak kürsülerden konuşmalar yapıldı. Hazırlanmış olan demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler yasa taslağı, siyasi parti yetkililerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na elden verildi. Bu olay, kamuoyunun ve özellikle siyasi partilerin sakatlık sorununa karşı duyarlılaşmasında dönüm noktası oldu. Siyasi partiler, demokratik örgütlü özürlü hareketinin gücünün ve arkasındaki büyük oy potansiyelinin farkına vardılar. 1991 yılı Ekim'inde gerçekleşen genel seçimlerin arifesinde sakatlık sorununa programlarında yer verdiler ve sakatlara vaatlerde bulunmak için birbirleriyle yarıştılar. 1992 yılında kitlesel meclis ziyareti tekrar edildi. 1993 aralığında 6 nokta öncülüğünde ortopedi özürlülerin de katıldığı 400 kişilik bir protesto ve kendini zincire vurma eylemi gerçekleştirildi. Eylem sakatlık sorununa duyarsızlığı nedeniyle o günkü Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'a karşıydı. Moğultay eylemcilerle görüşmemek için bahçe duvarından atlayıp kaçtı. 1994 yılı başında 6 nokta öncülüğünde 2 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 7 de görme engelli derneğinin katıldığı özürlüler platformu oluşturuldu. Özürlüler platformunun öncülüğünde 1994 ve 1995 yılı sakatlar haftası yoğun eylem ve etkinliklere tanık oldu. 1994 yılında milletvekillerine mektup, özürlüler yasası ve özelleştirme nedeniyle işten atılanların yeniden işe alınması için yürütülen imza kampanyası, 8 gün süren görme ve ortopedik engellilerin katıldığı açlık grevi, taput eylemi ve başbakanlık önünde 600 kişilik gösteri gerçekleştirildi. 1995 yılı Mayıs'ında ise yine milletvekillerine mektup, imza kampanyası, başbakanlık aleyhine kitlesel tazminat davası ve Anıtkabir'den başbakanlığa yürüyüş eylemleri yapıldı. Haziran ayı başında Başbakan Tansu Çiller'in yolu Gaziantep Havaalanı çıkışında kesilerek kendisinden özürlüler yasası konusunda çalışmaların başlatılması için söz alındı. Çiller sözünü tuttu ve Ankara'ya döndükten sonra çalışmaların başlatılması için özürlülerden sorumlu devlet bakanına talimat verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi özürlüler hakkında kanun hükmünde kararname çıkarılması için yetki istenecekti. Oysa 6 nokta kanun hükmünde kararname biçimindeki bir düzenlemeye karşıydı. O doğrudan doğruya meclisten çıkarılacak bir yasanın gereğine inanıyordu. ANAP Meclis grubunda ve DYP kurmaylarının katıldığı bir toplantıda bu görüşler açıkça ifade edildi. Yetki kanununun hazırlıkları tavsadı. 1990'ların ortalarına doğru özürlüler alanında iki yeni gelişme daha meydana geldi. Birincisi, 6 noktanın sürdürdüğü başarılı bir diplomasi ve mücadele sayesinde 22 Ekim 1994 yılında yapılan Genel Kurul'da Köyler Federasyonu demokratik bir tüzüğü kabul etti ve yönetimde belirli bir ağırlıkla temsil edildi. Daha sonraki yıllarda ise yönetimdeki öncülüğünü ve ağırlığını artırdı. İkinci olarak 1993 yılı Eylül'ünde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 1986 Mayıs'ında 4 federasyonun birleşmesiyle kurulmuştu. İlk kez iş başına gelen yöneticiler genellikle konfederasyonun kamuoyuna ve yetkililere tanıtılması ve meşrulaştırılması çalışmalarını yürüttüler. Federasyonlar ve dernekler üzerinde bir etkileri olmadı. Bu nedenle de derneklerin ve federasyonların özel olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile ilgili tepkileri söz konusu değildi. Üstelik 1993 Eylül'ünde Ortopedik Özürlüler Federasyonu'ndan delege bile seçilemediği halde Zihinsel Özürlüler Federasyonu yöneticilerinin gözüne girip oradan delege olarak gelen ortopedik özürlü Faruk Öztimur'un konfederasyon başkanı oluşu her şeyi değiştirdi. Faruk Öztimur gerek TRT'den kaptığı Yaşama Sevinci adlı televizyon programı sayesinde belirli bir popülarite kazanmıştı. Gerekse şaibeli geçmişi sayesinde maddi anlamda yüksek bir hareket kabiliyetine sahipti. Üstelik karakterce son derece esnek oluşu ona büyük bir manevra imkanı sağlıyordu. Altı noktanın ezeli rakipleri Orhan Gökçe ve Necati Adıbelli'nin dolduruşuyla 1994 Mayıs'ında İçişleri Bakanı'nı ziyaret ederek altı noktanın yapacağı eylemlerin PKK ve DSOL tarafından yönlendirildiğini ifade etti. Ankara Valiliği tarafından eylemler yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi. Öztimur'un bütünüyle yalan söylediği açığa çıktı. Bu durum daha tanışma imkanı bulmadan altı noktanın Faruk Öztimur'a karşı tepkisine yol açtı. 1995 yılında Köyler Federasyonu Türkiye Sakatlar Konfederasyonu seçiminde Öztimur'un karşısına Turhan İçli'yi başkan adayı olarak gösterdi. Sert tartışma ve mücadelelerle geçen bir genel kurul gerçekleşti. Öztimur'un adamları Köyler Federasyonu'nun bildirilerini kaçırdılar. Federasyon konuşmacılarını engellemek ve tartaklamak istediler. Bütün bunlara rağmen Köyler Federasyonu kendi sahip olduğu delegelerden çok daha fazla oy aldı. Fakat seçimleri kaybetti. O yılın Aralık ayında yapılan seçimlerde Öztimur, ANAP'tan milletvekili adayı oldu. Köyler Federasyonu Başkanı Ahmet Can Türk başta olmak üzere üyelerden oluşan bir grupla ANAP önünde bir basın açıklaması yaptı ve Öztimur'un sakatları temsil edemeyeceğini ilan etti. Böylece Köyler Federasyonu ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu arasındaki ilişkiler iyiden iyiye sertleşti ve keskinleşti. 1996 yılı Mayıs'ında Köyler Federasyonu tarafından özürlüler yasası için kısa bir yürüyüş ve kitlesel meclis ziyareti gerçekleştirildi. İktidardaki ANAP Parti binasının işgali, gerek o günkü 6 nokta başkanı Ömer İnal Durmuş'un basiretsizliği, gerekse eğitim himayecilerinin disiplinsizliği ve eyleme yan çizmeleri yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı. Mayıs ayı sonundan itibaren 6 nokta ile Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin arası bozulmaya başladı. Ahmet Can Türk, istismarcı derneklerin desteğini arkasına alarak yapılacak federasyon genel kurulu için başkan adaylığını ilan etti. Altı noktada kendi cephesini oluşturdu. Yapılan seçimleri Altı Nokta'nın başkan adayı Ömer İnal Durmuş kazandı. Ömer İnal Durmuş bunun üzerine 27 Ocak 1996 günü yapılan Altı Nokta Köyler Derneği Genel Kurulu'nda seçildiği dernek genel başkanlığı görevinden ayrıldı ve yerine yönetim kurulu üyesi Suhal Sağlam Altı Nokta'nın genel başkanlığına getirildi. 5-10-1996 Ömer İnal Durmuş daha Altı Nokta'daki görevini bırakır bırakmaz Suhal Sağlam'ı ve yönetimi basiretsizlikle suçlamaya ve top ateşine tutmaya başladı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Dernekçilik El Kitabı, 1. Kaset, 2. Yüz. Bu sırada 1986 programında hedeflenip Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden arsası eski genel başkanlarımızdan rahmetli Galip Dede Vali zamanında alınan ve 1994 Haziran'ında temeli atılan Eğitim ve Kültür Merkezi, 1996 yılı Eylül'ünde esas itibariyle tamamlanmış ve Altı Nokta Köyler Derneği Genel Merkezi Kurtuluş'taki bu yeni binaya taşınmıştı. Eğitim ve Kültür Merkezi'nin üniteleri 1997 ve 1998 yılı boyunca tek tek tamamlanarak hizmete açıldı. 1999 yılı başında merkez, radyosu, misafirhanesi, sesli ve bireyl kütüphaneleri, kitap kayıt stüdyoları, bilgisayarlı bireyl matbaası, seminer salonları, büroları, konferans salonu ve restorantı ile tam kapasiteli işler hale gelmişti. Bu da Altı Nokta'nın ülkemizin görme engellilerine armağan ettiği ilkelerden biriydi. 1997 yılı başında Altı Nokta Körleri Hizmet Vakfı kurularak Eğitim ve Kültür Merkezi'nin işletilmesi, projeler oluşturulması ve gelir kaynakları yaratılması görevi bu vakfa devredildi. Yine 1997 yılı ortalarında sanayici iş adamı Sayın Sakıp Sabancı, televizyon filmlerinden etkilenerek merkezin başına kadının isminin konulması koşuluyla önemli miktarda bir bağışta bulundu. Konu tüm teşkilatta tartışıldı, referandum yapıldı ve %75 oyla bu teklif kabul edildi. Yine 1996 yılı sonuna dönelim. Bir süreden beri Refah Yol Hükümeti, özürlüler için kanun hükmünde kararname çıkartmak üzere yeniden yetki yasası üzerinde durmaktaydı. 3 Aralık 1996 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yetki yasasını kabul etti. Daha sonra mecliste yapılan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı 4 federasyon başkanları ve birçok dernek üyelerinin katıldığı toplantıda o gün bayram günü ilan edildi. Köyler Federasyonu Başkanı da yetki yasası ile ilgili hiçbir eleştiri yapmaksızın bu koroya katıldı. Ardından Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Öztimur, kanun hükmünde kararnamelerin birlikte çıkarılabilmesi için birkaç yıldan beri sürdürülen kavgaya son verilmesi ve ateşkes yapılması yolunda Köyler Federasyonu'na bir teklif getirdi. Teklif, konfederasyonun federasyonların iç işlerine karışmaması ve federasyonlara ait olup da tekelci bir anlayışla konfederasyon tarafından gasp edilen yetkilerin iadesi koşuluyla kabul edildi. Ama daha sonraki süreç içerisinde konfederasyon sözünü hiç tutmazken ateşkes sürdürüldü. Ocak 1997 yılı başından itibaren başlayan ve Başbakanlık bünyesinde oluşturulup konfederasyon ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı kanun hükmünde kararname görüşmeleri ilerledikçe ve kabul gören kanun hükmünde kararnamelerin içeriği ortaya çıktıkça Altı Nokta Köyler Derneği'nin hoşnutsuzluğu artmaya başladı. Derneğimiz yıllardan beri demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü tek bir özürlüler yasasını savunmaktaydı. Oysa görüşmeciler teşkilat yasasını ayrı, diğer yasalarda değişiklikler yapan kanun hükmünde kararnameleri ayrı ele alıyorlardı. Üstelik bütünlüklü ve kapsamlı haklar yasasından hiç söz edilmiyordu. Altı Nokta tepkilerini federasyon başkanına iletmesine rağmen federasyon başkanı da Öztimurlar gibi düşündüğünden bir sonuç alamadı. Tam tersine Federasyon Başkanı Ömer İnal Durmuş sırtını Faruk Öztimur'a dayayarak altı noktaya karşı mücadeleye ve örgüt içerisinde kriz çıkarmaya başladı. Altı nokta basın toplantıları ile eleştirilerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurdu. 16 Mayıs 1997 günü Anıtkabir'den Başbakanlığa maskeli büyük bir yürüyüş düzenledi. Başbakan Erbakan, yürüyüşçülerin temsilcileriyle görüşmek zorunda kaldı ve öncelikle haklar yasasının çıkarılması için yetkili bakana talimat verdi. Fakat 30 Mayıs'ta teşkilatla ilgili, 8 Haziran'da da çeşitli yasalarda değişiklikler yapan kanun hükmünde kararnameler yayınlanmasına rağmen rehabilitasyon ve haklar yasası yoktu. Diğer hususlar ise önceden öngörülenden bile eksik ve yanlış olarak çıkmıştı. Altı nokta durumu protesto için 14 Haziran günü Başbakanlığa siyah bir çelenk koydu. Tüm eksikliklerine rağmen çıkarılan kanun hükmünde kararnameler o güne kadar yapılan en kapsamlı düzenlemeydi. 1991 yılından beri meydanlarda sürdürülen mücadele meyvelerini vermeye başlamıştı. Ne yazık ki doğru bir önderlik yapılamadığından beklenen hedef gerçekleşmemiş, demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler yasası çıkarılamamıştı. 1997 yılı 26 Eylül'ünde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olağan genel kurulu yapıldı. Körler, sağırlar ve ortopedik özürlüler önce Faruk Öztimur karşısında bir aday çıkarma hususunda anlaştılar. Fakat özellikle sağırların yan çizmesi nedeniyle bu anlaşma bozulunca Faruk Öztimur başkanlığında her federasyonun kendi belirleyeceği üçer kişinin katılacağı bir ekip konusunda mutabakat sağlandı. Fakat Öztimur her zaman yaptığı gibi anlaşmaya uymadı. Ömer İnal Durmuş dışındakileri listesinden çıkardı. Körler Federasyonu olarak anlatılmış konumundaki Körler Federasyonu Başkanı Ömer İnal Durmuş, temsil durumunun düzeltilmesi için mücadele edeceğini ve ölüm orucuna oturacağını basına açıkladı. Fakat hiçbir zaman ölüm orucu gerçekleştirilmedi. Konfederasyona tepki olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın açılış töreninde Başbakan ve ilgili bakanların önünde 6 nokta Körler Derneği tarafından yapılan zincirli protesto eylemine zoraki katıldı. 3-12-1997. Gerek Faruk Öztimur'un Körler Federasyonu'nu ve 6 nokta Körler Derneği'ni bölme çabalarının, gerek federasyon seçimini kaybeden Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin hasımane tutumlarının, gerekse federasyon başkanının sektör yönetim anlayışı ve konfederasyonla ilkesiz işbirliği politikasının bir ürünü olarak Körler Federasyonu'nda ve 6 nokta Körler Derneği'nde bir bölünme sürecine girildi. 18-19 Ekim 1997 tarihleri arasında yapılan 6 nokta Körler Derneği olan genel kurulunda ciddi tartışmalar oldu ve iki liste yarıştı. Burhanettin Fani başkanlığındaki liste küçük bir oy farkıyla yönetime seçildi. 1997 yılı başından itibaren Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin gizli açık teşvikiyle federasyona bağlı bazı dernekler ve dernek şubeleri, Milli Özürlüler Birliği adıyla federasyona ve özellikle Altı Nokta Körler Derneği'ne karşı kendi ifadeleriyle Milliyetçi Muhafazakar Körleri bünyesinde toplayan bir cephe oluşturdular. Milli Özürlüler Birliği, Refah Yol Hükümeti'nin özellikle Refah Partisi kanadına yaslanarak ve bu partinin bakanlarıyla basın toplantıları yaparak sonuç almaya çalıştı. Bazı radyolarda federasyonu ve Altı Nokta Körler Derneği'ni suçlayan programlar yaptı. Fakat kendi içindeki bütünlüğü koruyamadığı için bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Daha sonra Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği, istismarcı derneklerin desteğini arkasına alarak federasyondan ayrılıp ikinci bir federasyon oluşturma çabasına girişti. 7 Aralık 1997 tarihinde Körler Federasyonu'nun olağanüstü bir genel kurulu yaparak Eğitim Himayecileri Yönetim Kurulu'nu alması da ikinci federasyon girişimleri sürecinin sona erdirilmesine yetmedi. Hatta ikinci federasyon girişimi Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Öztimur'la işbirliği yaparak iyiden iyiye ihanete yöneldi. Bu sırada Federasyon Başkanı Ömer İnal Durmuş gemi azıya alarak altı nokta ile arasını büsbütün açtı. Altı noktanın ikinci federasyonu önlemek için ihanete sürüklenen derneklerle yaptığı görüşmeleri torpillemeye çalıştı. Federasyon yönetim kurulunda da kendisine karşı hoşnutsuzluk yükselince bir komisyon oluşturulup defter ve hesapları incelemeye alındı. Süreç Ömer İnal Durmuş'un altı noktadan ihraç edilmesiyle sonuçlandı. 1997 yılı ortalarında Refah Yol Hükümeti devrilerek yerine Anasol Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin özürlülerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici hızla özürlüler konusuna vakıf hale gelerek bir dizi yasanın hazırlanması ve meclisten çıkarılması çalışmasına başladı. 1998 yılında vergi yasasında yapılan değişikliklerle ilk kez serbest meslek sahibi özürlüler ve özürlü yakınları da işçi ve memur özürlüler gibi vergi indiriminden yararlanma hakkına kavuştular. 50 ve 50'nin üzerinde işçi ve memur çalıştıran iş yerlerindeki %2 özürlü kontenjanı %3'e çıkarıldı. Almadıkları her özürlü başına ödenen 500 bin liralık para cezası bugün için 1 Nisan 2000 188 milyon liraya çıktı ve bundan böyle devlet alacaklarına uygulanan faiz üzerinden otomatiğe bağlandı. %3'ten fazla özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta priminin yarısı devlet tarafından üstlenilerek işverene ilk özendirme önlemi uygulandı. Özürlü kimlik kartı, sağlık raporları ve özürlü istihdamı ile ilgili yönetmelikler yeniden düzenlendi. 5 Temmuz 1998 yılında Köyler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda 6 Nokta Köyler Derneği'nin adayı Turhan İçli başkanlığında yeni bir ekip iş başına geldi. Yürütülen kısa süreli bir kampanya sonucu Ankara'ya taşınmış olan federasyona yeni bir daire alındı ve uygun çalışma koşulları sağlandı. Federasyon, 2022 sayılı yasada bir değişiklik yapılarak işsiz özürlülere aylık asgari ücret tutarında tazminat ödenmesi ve bu paranın memur maaş artışlarına endekslenmesi için özürlüye ya iş ya da tazminat sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya için televizyon filmleri, basın ilanları, billboard afişleri, bildiriler ve pankartlar hazırlanarak büyük bir propagandaya girişildi ve bakanlarla, milletvekilleriyle görüşüldü. 6 Nokta Köyler Derneği, federasyonun eylem ve etkinliklerini etkin bir biçimde destekledi. Kampanya hala devam etmektedir ve 1999 yılı içerisinde söz konusu yasanın yürürlüğe konulması için yoğun bir çaba gösterilmişse de yasanın çıkarılmasına ilişkin umutlar 2000 yılına taşınmıştır. 13 Eylül 1998 tarihinde 6 Nokta'nın kendi içerisindeki çalkantıların hat safhaya varması, kendini muhalefet olarak adlandıran ve Ömer İnal Durmuş'un başını çektiği grubun faaliyetlerinin tahrip edici boyutlara ulaşması ve Burhanettin Fani'nin başkanlıktan ayrılma eğilimi yeni bir olağanüstü genel kurulu zorunlu hale getirdi. Yapılan genel kurulda muhalefet yenilgiye uğratılarak Suhal Sağlam başkanlığında yeni bir ekip iş başına geldi. Bugün hala bu süreç devam etmektedir. Görüldüğü gibi yaklaşık 80 yıllık Cumhuriyet döneminin özürlüler ve özel eğitim alanının 50 yılı 6 nokta ile doludur. Tüm gelişmelerin ve ilklerin altında 6 noktanın imzası bulunmaktadır. İlk köyler okulu, üniversite bünyesinde ilk özel eğitim bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk özel eğitim ünitesi, ilk anayasal düzenlemeler, ilk korunmalı işleri deneyimi, ilk vakıflar ve ilk rehabilitasyon merkezleri, ilk sesli dergi, ilk eğitim ve kültür merkezi, ilk radyo, ilk özürlüler yasa taslağı ve benzeri, ilk köyler yürüyüşünü başlatma onuru, daha sonra Köyler Dayanışma Derneği haline gelecek olan bir grubun, ilk açlık grevinin düzenlenmesi kıvancı ise Köyler Eğitim ve Kültür Derneği'ne aittir. Ama her iki çevrenin asıl elemanları 1984 yılından itibaren 6 Nokta Köyler Derneği bünyesinde ön saflarda yer almışlardır. Böylece bugünkü 6 Nokta, özürlüler ve özellikle görme özürlüler adına var olan tüm bilgi, deney, mücadele ve kadro birikimini temsil etmektedir. Bu nedenle övünülecek bir tarihe sahip olduğumuzun bilinciyle, coşkusuyla ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız. Bölüm 3. 6 Nokta İlke ve Perspektifleri. Yazan Turhan İçli. 6 nokta içerisinde kullanılan sözcüklerin en ünlüleri ilke ve perspektif sözcükleridir. Biri diğerini eleştirirken sen 6 noktanın ilke ve perspektiflerine uymuyorsun diye eleştiriyor. Kimse bu ilke ve perspektifleri eleştirmiyor. Bu ilke ve perspektifler adeta genel kabul görmüş görünüyor. Fakat yine de 6 noktada zaman zaman ciddi fikir ayrılıklarına rastlanabiliyor. Birbirine karşıt fikirleri savunanlar 6 nokta ilke ve perspektiflerine sığınıyorlar. Diğerlerini bu ilke ve perspektiflere uymamakla suçluyorlar. Demek ki 6 nokta ilke ve perspektifleri dediğimiz şeyden herkes aynı anlamı çıkarmıyor. Onları birbirinden farklı yorumluyor. Fakat bazen bu ilke ve perspektiflerin arkasına sığınarak onların içini boşaltanlara, onların değerini küçültenlere ve onları bir kalkan gibi kullanıp kendi kötü emellerini gerçekleştirmek isteyenlere rastlanabiliyor. Her neyse anlaşılıyor ki bu ilkeleri yeniden ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir açıklıkla tamamlamak ve içeriğini açıklamak son derece yararlı olacaktır. Önce ilke ne demektir, perspektif nedir onu görelim. İlke yol gösterici bir düşüncedir. İnsanlar çok uzun yaşantılardan ve deneyimlerden sonra bir daha kolayca yollarını şaşırmamak ve hedefe kararlılıkla tökezlemeden ulaşabilmek için hatalarından ve başarılarından bazı dersler çıkarırlar. Yol gösterici bazı düşünceler oluştururlar. Bu düşünceler adeta trafik işaretlerine benzerler. Nerede sollanacağını, nerede viraj bulunduğunu, hız kesmemizi gerektiren bir mahalden geçip geçmediğimizi, ileride bir tehlikenin bulunup bulunmadığını gösterirler bize. İşte bu düşüncelere ilke denir. İlkeler geçmiş uygulamalarımızdan çıkarlar ve gelecek uygulamalarımızı ışık tutarlar. Söz gelişi, Atatürk ilkeleri dediğimiz temel düşünceler böyledir. Kurtuluş Savaşı pratiğinden çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yol gösteren temel düşünceleri ifade ederler. 6 nokta ilkeleri de demokratik örgütlü kör hareketinin ve özellikle 6 nokta körler derneğinin yaşanan pratiğinden çıkarılmış, geleceğimizi ışık tutan temel düşünceleri kapsamaktadır. Perspektif sözcüğüne gelince, bakış ya da görüş açısı demektir. Herkes nesnelere, olgu ve olaylara bir açıdan bakar ve onları yine belirli bir açıdan görür. Nesneleri, olguları ve olayları doğru kavrayabilmemiz için hangi açıdan ya da açılardan bakmamız gerektiğini düşünürüz. Bulunduğumuz bakış ya da görüş açısı bizim perspektifimizi oluşturur. 6 noktanın da kendi tecrübelerinden çıkardığı ve yine tecrübeleri içerisinde sınadığı perspektifleri vardır. Bunların neler olduğunu sırası geldikçe ele alacağız. 6.2 ve perspektifleri temel iki sorunun karşılıklarının araştırılması sürecinde ortaya çıkarlar. Birinci temel soru şudur. Sakatlık nedir, nasıl bir olgudur? Alın yazısı mı yoksa toplumsal ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bir sonuç mu? Önlenebilir mi, önlenemez mi? Bu temel soru ya da iç içe soruların yanıtları bize sakatlık konusundaki temel perspektifleri kazandırır. İkinci temel soru şudur. Sakatlıktan kurtulmanın ya da sakatlık kaynaklarını kurutmanın yolları nedir? Özürlüler haklarını nasıl elde edebilirler? Yaşamlarını nasıl iyileştirebilirler? Bu soruların yanıtları da bizi temel ilkelere götürür. Bu soruların yanıtlarını birlikte arayalım. 1. Sakatlık nedir, nasıl bir olgudur? Alın yazısı mı yoksa toplumsal ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bir sonuç mu? Önlenebilir mi, önlenemez mi? Sonuncu sorudan başlayarak belirtmeliyiz ki 6 nokta gerekli önlemlerin alınması halinde sakatlığın kesinlikle önlenebileceğini inanmaktadır. Eğer böyleyse sakatlık önlenebilir bir olgu ise bir alın yazısı değil demektir. Çünkü alın yazısı, kader, başımıza geleceği önceden belli olan, biz bilmesek bile alnımızda yazılı olan, kaçınamayacağımız bir sonuçtur. Oysa sakatlığın toplumsal ya da doğal bazı nedenleri vardır. Bu nedenler ortadan kaldırılırsa sakatlık da meydana gelmez. Söz gelişi, sağlık hizmetleri yetersizse, gerekli temizlik koşullarına uyulmuyorsa, mikroptan ve pislikten dolayı hastalık, bazı durumlarda da sakatlık meydana gelebilir. Çocuk felci olaylarının %70'i çocuk felci aşısının yapılmasıyla önlenebilmektedir. Savaş olursa sakatlık kaçınılmazdır ama savaş kaçınılmaz değildir. İş yerlerinde gerekli iş sağlığı ve can güvenliği önlemleri alınırsa yollar düzgün yapılır, trafik işaretleri eksiksiz konulursa, sürücülerimiz ve yayalarımız eğitilirse, iş ve trafik kazalarından doğal sakatlıklara çok az sayıda rastlanacaktır. Oysa bugün her yıl trafik kazalarında 50 bin, iş kazalarında 200 bin kişi sakat kalmaktadır. Çoğu zaman depremden dolayı ortaya çıkan sakatlıkların nedeni bizzat deprem değil. Ülkemizin deprem haritası bilindiği halde depreme elverişli konut yapılmayışıdır. Yani ekonomik ve politik tercihlerdir. Bu yaklaşımlardan iki temel perspektif çıkmaktadır. A. Sakatlık önlenebilir. O halde alın yazısı değildir. B. Sakatlık toplumsal nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir olgudur. Bu toplumsal nedenler ortadan kaldırılırsa sakatlığın kaynağı da kurutulmuş olur. C. Bu iki temel perspektiften temel bir ilke çıkmaktadır. Madem ki sakatlık önlenebilir ve toplumsal nitelikte bir olgudur, o halde biz sakatlar ve örgütlerimiz toplumsal koşulları değiştirme mücadelesinin yani politikanın dışında kalamayız. Biz politika yapmıyoruz dediğimizde toplumsal koşulların neler olduğu, onları nasıl değiştirmemiz gerektiği konusuyla ilgilenmiyor, dolayısıyla sakatlık olgusu karşısında ilgisiz kalıyoruz demektir. O zaman örgütlü olmamızın bir anlamı kalmamaktadır. Derneğimize göre özürlü örgütleri toplumsal koşulların ne yönde değiştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlere ve programlara sahip olmalı. Özetle politikayla yakından ilgilenmelidirler. Ama siyaset bilimi bakımından politika iki türlü tanımlanmaktadır. Birincisi iktidar mücadelesidir ki bu mücadele siyasal partiler aracılığıyla sürdürülür. İkincisi iktidarı etkileme mücadelesidir. Bu anlamda özürlü örgütleri politika yapmak zorundadırlar ve yine bu anlamda 6 nokta köyler derneği politikanın odağında yer almaktadır. Sözcüğün geniş anlamında politika yaparken yani sakatlık sorunları çerçevesinde hükümetleri ve kamuoyunu etkilemeye çalışırken dikkat etmemiz gereken bir ilkemiz daha vardır. 6 nokta devletten ve siyasal partilerden bağımsızdır ve onlara karşı belirli bir mesafede durmaktadır. Devletin ya da siyasal partilerin izledikleri politikalara, sakat hakları konusundaki samimi tutumlarına göre söz konusu mesafenin kapanması ya da açılması mümkün olabilir. Ama bu son derece somut ve nesnel olan ölçülere dayanmalıdır. Her ne olursa olsun 6 nokta, devletin ya da herhangi bir siyasal oluşumun uzantısı olamaz. Onlardan bütünüyle bağımsız bir örgüttür. D. Gerek sakatlık sorunlarının ve çözüm yollarının doğru olarak saptanması, gerekse politikalarımızı belirlerken nesnel olabilmemiz, bilimsel ve laik olmamıza bağlıdır. Bilimi hayatta en hakiki yol gösterici olarak kabul ediyoruz. Laiklik ise din ve dünya işlerini birbirinden ayırdığı ve bütünüyle dünya işi olan sakatlığın her türlü hurafeden ve inanç sisteminin etkisinden uzak bir biçimde ele alınabilmesi olanağını verdiği için gereklidir. Yoksa biz laikliği Türkiye'de sıkça kullanıldığı gibi biçimsel olarak irdelemiyoruz. 2. Sakatlıktan kurtulmanın ya da sakatlık kaynaklarını kurutmanın yolları nedir? Özürlüler haklarını nasıl elde edebilirler? Yaşamlarını nasıl iyileştirebilirler? Bu yanıtlar bizi yine ilke ve perspektiflere götürür. A. Madem ki sakatlığın kaynağı doğaüstü güçlerde değil, bizzat doğanın ve toplumun içindedir, o halde doğal ve toplumsal koşulları değiştirerek sakatlığın kaynağını kurutabilir ve insanlığı sakatlıktan kurtarabiliriz. Ama bu, hemen bugün ya da yakın bir gelecekte gerçekleşebilecek bir erek değildir. Uzun erimli yeni bir dünya ve toplum projesini gerektirmektedir. Savaşın, soykırımın, terörün bulunmadığı barış içerisinde dünya nimetlerinden ve toplumsal zenginliklerden herkesin eşit olarak yararlandığı, toplumsal dayanışma, el birliği, bilim ve teknoloji sayesinde doğal felaketlere karşı gerekli önlemler içeren büyük projelerin gerçekleştirebildiği, böylece tüm sakatlık kaynaklarının kurutulduğu bir dünya ve toplum projesi. Kuşkusuz bunu istemeyen olmaz. Sakatlar isterler ve istemelidirler. Toplum bilimlerinde buna ütopya denilmektedir. Ütopya geleceği düşlemek, hayal etmek demektir. Ütopya çok uzaklarda yanan bir fener gibidir. Önce bize gideceğimiz doğrultuyu gösterir, sonra gideceğimiz yerde bir ışığın bulunduğu umudunu. İnsanlık tarihi boyunca hep ütopyalar oluşturarak ilerleyebilmiştir. Tüm güçlüklere bu ütopyalara olan inancı sayesinde katlanabilmiştir. Çünkü bütün yüreğiyle inanır ve aklıyla görür ki yarınlarda güzel bir gelecek vardır ve hiçbir güç onu karartamaz. Bu yüzden sakatların da bir ütopyası olmalıdır. Bizim severek benimsediğimiz ünlü özdeyişimiz bu ütopyayı ve umudu simgelemektedir. Evrenin tüm karanlığı tek mum ışığını bile köreltemez. B. Tek başına ütopya ile sorunlarımızın üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır. Geleceğimiz dışında bir de bugünümüz vardır ve gerek sakatlığı önlemek, gerekse yaşam standartlarımızı yükseltmek için bugünden yapabileceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Zaten bu yapılacaklar sayesindedir ki hem bugün oluşturabilir hem yarın hazırlayabiliriz. Bugün var olan, yarın ortaya çıkabilecek olan sorunlarımızın üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu sorunun tek bir yanıtı vardır. Örgütlü bir biçimde kaderimizi ve geleceğimizi kendi ellerimize alarak. Sakatların sorunlarını, kuşku yok ki bu sorunları doğrudan doğruya yaşayan kişiler, yani sakatlar bilebilirler. Yine çözüm yollarını da alandaki uzmanlarla işbirliği halinde en iyi özürlü örgütleri geliştirebilirler. O yüzden özürlülerle ilgili sorunların çözümünde özürlü örgütlerinin rehberliği ve katılımı esastır. Bu çağdaş demokrasilerin en temel ilkesidir aynı zamanda. Çağdaş demokrasi çoğulcu bir demokrasidir. Her toplum kesimi kendi hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için çeşitli adlar altında örgütlenmiştir. İşçiler sendikalarda, avukatlar, mimar ve mühendisler, tabipler kendi odalarında bir araya gelerek dayanışıp hakları için mücadele etmektedirler. Belirli amaçları paylaşan ve yaşama geçirmek isteyen yurttaşlar da dernekleri meydana getirirler. Bu çeşit örgütlenmelere baskı ya da etki grubu adı verilmektedir. İşte 6 nokta köyler derneği, sakatların da güçlerini birleştirip örgütlenerek bir baskı grubu oluşturmalarını savunmakta, kendisi de bu anlayışı örgütlenmektedir. Demokrasilerde ağlamayana meme vermezler. Ağlamak, yalvar yakar olmak demek değildir. İstemlerin kamuoyu önünde yüksek sesle ifade edilmesi demektir. Yüksek sesle ifade edilen istemler yerine getirilmezse, çeşitli demokratik mücadele yollarına başvurmak, yürüyüş, miting, oturma eylemi, toplu ziyaret, imza kampanyası, toplu telgraf, faks eylemleri, açlık grevi gibi gerekmektedir. 6 nokta öncelikle görüşmeleri, diplomasiyi tercih etmektedir. Fakat bunlar belirli makul bir süre içerisinde sonuç vermezse, yukarıdaki eylem biçimlerine başvurmakta tereddüt geçirmemektedir. Yeter ki bu eylem biçimleri belirli ve yeterli bir kitlenin katılımını garanti etsin, haklı ve savunulabilir bir zeminde gerçekleşsin, bütün aşamaları iyi planlanıp uygulanabilsin. 6 nokta özürlü haklarının, yani sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik gibi temel hakların bir lütuf ya da bağış değil, özürlülerin en doğal insanlık hakları olduğunu inanmaktadır. Bu nedenle de bu hakların elde edilmesinde yalvar yakar edebiyatını değil, demokratik hak arama mücadelesini kullanmayı ilke olarak benimsemektedir. Dolayısıyla 6 nokta bir hayır kurumu değil, bir hak arama örgütüdür, bir mücadele örgütüdür. C. 6 nokta aynı zamanda ülkemizdeki tüm körlerin ve az görenlerin demokratik kitle örgütüdür. Bünyesine dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasal ya da felsefi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin hak ve çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele etmek isteyen ve 6 nokta tüzüğünde, genel kurullarında, geleneğinde yer alan temel ilke ve perspektifleri benimseyen tüm körleri ve az görenleri kabul etmektedir. Bu ilke 6 noktanın diğer bütün kör örgütlerinden ayırt edici çizgisini oluşturmaktadır. D. Diğer yandan 6 nokta, üyelerini toplumun öteki kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip onurlu, etkin, demokratik düşünce, davranış ve gelenekleri hazmetmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir örgüttür. Bu anlamda bir demokrasi okuludur. 6 noktanın demokrasi anlayışının 4 ayağı vardır. 1. En geniş düşünce, tartışma ve eleştiri özgürlüğü. 2. En yaygın kitle katılımı ve inisiyatifi. 3. Çoğunluk iradesine saygı. 4. Azınlığın her düzeyde temsil ve çoğunluk olma hakkının tartışmasız kabulü. Bölüm 4. Yönetim biçimi ve yöneticilik. Yazan Halil Köseler. Yönetim, zamanı ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak kurallara ve koşullara uygun yöntem ve ilkelerle belirli bir hedefi gerçekleştirmek için insanları organize etmektir. Günümüzde yönetim hem bir bilim hem de bir sanat olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel yönü geçmişin bilgi ve deneyimlerine, sanatsal yönü ise uygulamada kişisel yetenek ve yaratıcılığın kullanılmasına dayanır. Yönetim işini gerçekleştiren kişilere yönetici denir. Görevlendirme açısından iki tip yönetici vardır. Birincisi, atama yoluyla görevlendirilen yönetici, ikincisi seçim yoluyla görevlendirilen yöneticidir. Örneğin dernek yönetim kurulu üyeleri seçim yoluyla gelen yöneticiler, kütüphane, genel koordinatörlük gibi kurumlarda görevli kişiler ise atama yoluyla gelen yöneticilerdir. Yönetici bir makamı temsil eden, belirli görev alanı ile ilgili meşru yetki ve sorumlulukları olan bir kişidir. Yöneticilik için öncelikle meşru dayanakları olan bir ünvan veya makam gerekir. Böylelikle yönetici yönetme hakkını nereden aldığını, insanlar ise neden onu izlemeleri gerektiğini daha kolay tanımlayabilirler. Yöneticinin yönettiği insanlar üzerinde belli bir otoritesi olmak zorundadır. Yönetici, insanlar üzerindeki otoritesini yetkilerine ve ünvanına değil, insanlarla kurduğu ilişkilere dayandırmalıdır. İnsanların bağlılığı bir makamdan çok, o makamı temsil eden yöneticiye olmalıdır. Resmi yetkilerinden aldığı otoriteyi sürekli ön plana çıkaran yönetici, insanlarda gönüllü bir çalışma isteği yaratamaz. Bir yöneticinin sahip olması gereken nitelikler. Bir yöneticinin makam veya ünvan dışında sahip olması gereken çeşitli nitelikler vardır. Ünvan veya makam başkaları tarafından verilir. Yöneticiliğin diğer nitelikleri ise kişinin kendisi tarafından kazanılır. Her yöneticinin sahip olması gereken genel ve özel nitelikler bulunur. Genel nitelikler, hangi kurumda olursa olsun yöneticilik yapan her insanın sahip olması gereken nitelikler, özel nitelikler ise belli bir görev alanının gerektirdiği niteliklerdir. İyi bir yöneticide bulunması gereken en önemli nitelikler şunlardır. A. Çalışmalarında planlı olmak. Her yöneticinin öncelikle kendi görev alanı ile ilgili bir amacı, bu amacı gerçekleştirmek üzere bir planı ve bu planı uygulamak üzere belirlenmiş yöntemleri ve çalışma ilkeleri olmalıdır. Yönetici, çalışma planlarında neyi, nasıl, ne kadar sürede yapacağını, hangi kaynaklardan yararlanacağını belirler. Örgütsel çalışmalar açısından yöneticilerin en temel görevi gerek örgüt tüzüğünde, gerekse çalışma programlarında belirlenen hedefleri gerçekleştirmektir. Her yönetici, öncelikle kendi alanıyla ilgili konularda yeterli bilgilere sahip olmalıdır. Yapılması gereken işleri saptayarak oluşturacağı çalışma ekibiyle belli bir plan dahilinde bunları tek tek uygulamaya geçirmelidir. Her insan çalıştıkça tecrübe kazanır, tecrübe kazandıkça daha verimli hale gelir. Üzerine aldığı görevleri yerine getirmek için hiçbir çaba sarf etmeyen bir yöneticinin tecrübe kazanması da düşünülemez. Derneğimizde yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan iş bölümü sonucu bazı yöneticiler kendi görev alanları ile ilgili özel sorumluluklar üstlenirler. Örneğin bir eğitim sekreterini ele alalım. Eğitim sekreterinin temel görevi köylerin eğitim sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışma planlarını yapmaktır. İkinci aşamada ise öncelik sırasına göre hangi alanlarda ne gibi işlerin nasıl yapılacağını, yapılacak faaliyetin amacını, gerekçesini, kapsamını ve maliyetini gösteren ayrıntılı projeler hazırlamaktır. Plan ve proje yapmak yöneticinin üstlendiği görevlerde daha başarılı olmasını sağlar. B. Kararlarında bilinçli ve isabetli olmak. Yönetici bir konuya ilişkin karar verirken yeterli inceleme ve araştırmaları yapar, farklı görüş ve düşüncelerden yararlanır, bir hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde kayıpları ve kazançları hesaplayabilir, olayları, koşulları ve zamanı en iyi şekilde değerlendirerek en doğru kararı verir. Yöneticiler her zaman çeşitli konulara ilişkin kararlar vermek zorunda olan kişilerdir. Her konuda doğru ve isabetli karar verebilmek kolay değildir. Yeterince değerlendirmeden ve gerekli araştırmalar yapmadan acele karar vermenin de iş işten geçtikten sonra geç karar vermenin de olumsuz sonuçları vardır. Başarılar da, başarısızlıklar da verilen kararların sonuçlarına bağlıdır. İyi bir yönetici cehaletten kaynaklanan kuru bir cesarete değil, ileri görüşlülükten ve yeterli bilgilerden kaynaklanan bilinçli bir cesarete sahip olmalıdır. C. Kararlarında adil ve tutarlı olmak. Tutarlılık bir yöneticinin güvenirliliğini ve saygınlığını artıran bir niteliktir. Aynı konularda ve olaylarda sürekli değişen ve birbirini tutmayan kararlar veren yönetici, kendisini izleyen insanların güvenini kaybedeceği için onları motive etmekte ve çalışmaya sevk etmekte güçlük çeker. İyi bir yönetici insanları ve olayları değerlendirirken anlık tepkisel duygulara kapılmaz. Düşünmeden söylenen her sözde, düşünmeden yapılan her işte ve düşünmeden verilen her kararda hata payı her zaman yüksektir. Kararlarında adil olmak, cezalandırmalarda ve ödüllendirmelerde tarafsız davranmak demektir. D. Çalışkan ve başarılı olmak. Yönetici gerek bireysel çalışmalarıyla, gerekse ortak çalışmalara katkılarıyla dernek içerisinde aktif bir rol alır. İyi bir yönetici sözden çok icraata önem verir ve sürekli başarılı olmak için çalışır. E. Öncelikleri doğru saptamak. Yönetimde başarının önemli unsurlarından biri de öncelikleri doğru saptamaktır. Yani en önemli olanı en öne almayı bilmektir. Öncelikler ihtiyaçlara göre belirlenir. Her alanda çalışmalar planlanırken işe en önemli ihtiyacın karşılanmasından başlanır. Önceliklerin doğru saptanması her kurum için büyük önem taşır. Zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, kitlenin ihtiyaçlarına beklenen düzeyde cevap verebilmek, yapılacak hizmetleri önem sırasına göre uygulamaya geçirmekle mümkündür. F. Başarısızlıklardan ve hatalardan ders çıkarmak. Çalışan her insanın hata yapabileceğini kabul etmek gerekir. Ancak önemli olan yapılan hataların samimi olarak kabul edilmesi ve bunlardan dönülmesidir. Hatalar savunuldukça ve gizlendikçe büyür. Hataları savunmaya ve saklamaya neden olan şey genellikle korku, bilgisizlik veya tepkici tutumdur. Belli bir olgunluğa erişmemiş kişiler kolay kolay hatalarını kabul etmezler ya da kabul eder göründükleri halde aynı hatayı tekrar ederler. Başarı hataların ve başarısızlıkların arasında yeşerir ve gelişir. Geçmiş hatalarıyla ve başarılarıyla bizim geçmişimizdir. Ancak biz geçmişe değil, geçmiş bize aittir. Önemli olan yaşanan deneyimlerden gerekli dersleri çıkarmak ve geleceğe yönelik yeni plan ve programlarla körlükten kaynaklanan sorunların çözümünü hızlandırmaktır. Hiçbir başarının kendi kendine ve tesadüfen gerçekleşmesi beklenemez. Başarının gerçek sırlarını bilmeyen bazı insanlar başarıda daha çok şansın rol oynadığını inanırlar. Başarısız olmaktan korkarak başarı sağlanması düşünülemez. Örneğin yabancı dili öğrenmeye yeni başlayan insanların bazıları yanlış yapma korkusuyla konuşmaktan çekinirler. Bu tür insanların kendilerini yabancı dil öğrenme konusunda çabuk geliştirmesi mümkün olamaz. Oysa yanlış yapma korkusunu üzerinden atarak sürekli öğrendiklerini uygulayan ve yaptığı hataları fark eden bir insanın o yabancı dili öğrenmesi daha çabuk ve daha kolay olacaktır. Başarısızlık bir şeye yeniden daha bilgili ve daha deneyimli olarak başlama fırsatı sağlar. İyi bir yönetici zorluklardan korkmaz. Başarının önemli anahtarlarından biri de zorlukları aşma cesaretine ve becerisine sahip olmaktır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Paganini bir gün konser vermek üzere sahneye çıkar. Ancak konserin belli bir bölümünden sonra kemanın tellerinden biri kopar. Buna rağmen Paganini konserine devam eder. Daha sonra ikinci tel de kopar. O yine moralini bozmadan büyük bir coşkuyla kemanını çalmayı sürdürür. Bestecinin karşılaştığı bütün olumsuzluklara ve şanssızlıklara rağmen konserini sürdürerek tamamlaması kendisini dinleyen insanların büyük hayranlığını ve takdirini kazanır. Eğer Paganini keman tellerinin kopması nedeniyle karşılaştığı engellerden etkilenip konserini yarıda bırakmış olsaydı insanların tepkileri de olumsuz olurdu. Besteciyi takdir etmek yerine konserini yarım bıraktığı için ona karşı öfke duyarlardı. G. Esneklik ve kararlılığı doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak. Bir örgütte esneklik ve kararlılık, yöneticilerin olaylara, koşullara ve zamana göre sık sık başvurmaları gereken seçeneklerdir. Karşılaştığımız sorunların çözümü için bazen esneklik, bazen de kararlılık gerekebilir. Ancak önemli olan hangi durumda, hangi yöntemin uygun olacağının doğru saptanması ve bu yöntemlerin bilinçsiz olarak kullanılmamasıdır. Bu konuyla ilgili birkaç somut örnek vermek yararlı olacaktır. Körlerin kendi sorunlarının çözümüyle ilgili konularda söz ve karar sahibi olma hakkını elde etmek için kararlı olmak, derneğimiz açısından vazgeçilmez bir ilke niteliğindedir. Ancak bu hedefe ulaşmak için kullanılacak yöntemlerde ve vasıtalarda esneklik gerekebilir. Esneklik sonuçlarından en az zarar görülebilecek hususlarda uygulanması gereken geçici bir tutum, kararlılık ise belirlenen hedefe er veya geç kesin olarak ulaşma arzusudur. Örneğin bir yolculuğa çıkmak için kesin karar alınmıştır. Ancak beklenmedik kötü hava koşulları nedeniyle yolculuk geçici bir süre ertelenebilir. Ya da otobüsle yolculuk yapmaya karar vermişken uçakla gitmeye karar verilebilir. Burada kararlılık bir yolculuğu gerçekleştirmek, esneklik ise bu yolculuğun koşullarını oluşturmak için uygun zamanı beklemek ve uygun vasıtaları seçmektir. H. Kolektif yönetim anlayışını uygulamak. Öncelikle kolektif ve bireysel yönetimin ne demek olduğu üzerinde durmamız gerekir. Kolektif yönetim demek, yönetim kurullarında görev alan tüm üyelerin eşit sorumluluk duygusu ve bir ekip çalışması ruhuyla el birliği içinde bu görevlerini yerine getirmesidir. Yani kararlar ve uygulamaların her aşamasında yönetim kurulu üyelerinin bilgi ve deneyimlerini kullanarak aktif katkıda bulunmasıdır. Kolektif yönetimin tam tersi bireysel yönetimdir. Bireysel yönetim kararlarda ve uygulamalarda yönetim kurulunun devre dışı bırakılması demektir. Bireysel inisiyatife dayanan yönetim tarzının ortaya çıkmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi, tüm yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarına yeterince sahip çıkmamaları. İkincisi, yönetimde bireysel karar ve uygulamalara üyelerin zamanında ve yerinde gerekli müdahalelerde bulunmamalarıdır. Her iki durumda da bireyci yönetme anlayışına sahip yöneticiler için işlerin ortada bırakılmaması gibi haklı bir gerekçe doğar ve bireysel müdahaleler ve kararlar için bir zemin oluşur. Aşırı bireysel inisiyatiflerin teşvik görmesi ise üç tehlikeli sonuca yol açar. 1- Kararlarda ve uygulamalarda keyfiliğin ve yanılma payının artması. 2. yönetimi tembelliğe sürüklemesi. 3. Yönetim kuruluna yeni girmiş olan deneyimsiz üyelerin bilgi ve deneyim kazanamaması. Tek başına 10 kişinin yaptığı bir işi yapabilen insan değerli bir insan olabilir. Ancak iş yapabilecek 10 kişinin yetişmesini sağlayan insan ise çok daha değerlidir. Derneğimiz büyüdükçe daha geniş yönetici kadrolara olan ihtiyacımız artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yeni yaklaşımların benimsenmesi ve yeni insanların yönetici olarak yetiştirilmesine olanak sağlanması gerekir. Örneğin bir kişi aynı anda 3-5 ayrı birimde veya kuruluşta görev üstlendiğinde hem o görevlerin tam olarak yürütülmesi gerçekleşemez hem de yeni kadroların yetişmesi engellenmiş olur. İyi iletişim kurabilmek. İletişim eksikliği nedeniyle yanlış bilgilenme ve yanlış bilgilendirme her zaman örgüt içindeki huzursuzlukların kaynağını oluşturabilir. Bu nedenle örgütlü üyeler ve yöneticiler arasında sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi son derece önemli bir husustur. İletişim, düşüncelerin, bilgilerin, isteklerin ve mesajların karşıdaki kişiye onun anlayacağı bir şekilde aktarılması ve karşı tarafın mesajlarının doğru algılanması demektir. İyi bir iletişim kurabilmek başlı başına bir yetenektir. Bu yeteneğe sahip olmak demek, sadece iletişimin nasıl kurulduğunu değil, nasıl kurulamadığını da anlamak demektir. Yani sağlıklı bir iletişime engel olan şeylerin neler olduğunu bilmek ve bunları ortadan kaldırmak demektir. İnsan kişilikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle iletişim biçimleri de farklı olacaktır. Doğru ve sağlıklı bir iletişim, olumsuz tutumları her zaman olumluya dönüştürebilir. Anlamak, anlaşmak, bilgilenmek ve bilgilendirmek iletişimin önemli unsurları arasında yer alır. Yöneticinin diğer insanlarla iyi bir iletişim kurabilmesi için şu koşulların gerçekleştirilmesi gerekir. 1. Yöneticinin eksik ve güçlü yönleriyle kendini tanıması. 2. Başkalarına karşı tutum ve davranışlarını, inanç ve değer yargılarını sürekli gözden geçirmesi ve hatalı olan yönlerini düzeltmesi. 3. Karşısındaki kişileri dikkatli dinlemesi. 4. İnsanların sözlü ve sözsüz mesajlarını doğru algılayabilmesi. 5. Karşısındakine güvendiğini hissettirmesi ve karşılıklı saygı ortamını oluşturması. J. Sorunların çözümüne katkıda bulunmak. İyi bir yönetici şikayetten çok çözüme, sözden çok icraata yönelmelidir. Her şeyi eleştirip hiçbir şey yapmayan bir yöneticinin örgüte verimli bir katkısı olamaz. Sorunlar karşısında sürekli şikayetçi konumunda olmak kolaycı bir yoldur. Yöneticinin başarısı sorun çözmedeki yeteneğiyle ölçülür. Bilgisini ve yeteneğini sorunların çözümü için doğru ve yerinde kullanabilen yöneticiler başarılı olabilirler. Kendisi sorun olan bir yöneticinin sorun çözmesi de düşünülemez. Sorunlarla karşılaşan insanlar bu sorunlar karşısında değişik tepkilerde bulunurlar. Bu tepkiler sorunun karmaşıklığına, kendi açısından önemine göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Örneğin kim insanlar bir sorun karşısında hemen aşırı tepkiler gösterirken, kimileri başkalarının bu sorun hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için bekler ve onların talimatlarına göre hareket eder. Kimi insanlar da sorunlar karşısında seyirci olmak yerine sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışır. İyi bir yöneticinin izlemesi gereken en doğru yöntem, soğukkanlı bir şekilde sorunun temel nedenlerini araştırarak çözüm için çaba göstermektir. Her sorunun belirtileri ve temel nedenleri vardır. Önemli olan sorunun temel nedenlerini görmek ve bunları ortadan kaldırmaktır. Temel nedenleri bırakıp sorunun belirtileriyle uğraşmak yöneticiyi her zaman çözümsüzlüğe götürür. Örneğin sivrisinek bataklığın belirtileridir. Bataklıkla uğraşmayı bırakıp sivrisineklerle uğraşmak boşa zaman ve emek harcamaktır. Çünkü belirtileri gidermek sorunu çözmeye yetmez. Etkili ve verimli bir yönetim, hiçbir sorunun çözümünü belirsizliğe bırakarak ertelememelidir. Çünkü bu durumda sorunlar daha da karmaşık hale gelerek krize dönüşebilir. Bir sorunun çözümü için izlenmesi gereken en etkin yöntemleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Sorunun doğru bir tanımını yapmak. 2. Sorunun temel nedenleri hakkında bilgi toplamak. 3. Değişik çözüm yollarını gözden geçirmek. 4. Her çözüm yolunun avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırmak. 5. Değişik çözüm yollarından birinin uygulanmasına karar vermek. 6. Karar verilen çözüm yolunun doğru olup olmadığını yakından izlemek ve bir zorunluluk varsa yeni bir çözüm yoluna başvurmak. K. Akılcı ve gerçekçi olmak. Her insan vicdanını, aklını ve iradesini başkalarının istediği doğrultuda değil, gerçekler neyi gerektiriyorsa o doğrultuda kullanmalıdır. Bir insanın sadece vicdanlı olması yetmez. Vicdanının emrettiği şeyleri yapabilecek irade kuvvetine de sahip olması gerekir. Vereceği bir karardan, yapacağı bir uygulamadan öncelikle kendi vicdanına karşı sorumluluk duymalıdır. Alışılmış kalıpların dışına çıkamayan insan, sürekli olarak başkalarından aldığı akla göre davranır. Bu tür insanlar, sorunlar karşısında kendi aklıyla düşünmek, değerlendirmek ve seçim yapmak yerine, kararlarını başkalarının düşünce ve davranışlarına göre belirler. Bunu aşabilmenin ve alışılmış kalıpların dışına çıkabilmenin tek yolu eleştirel düşünceye sahip olmaktır. Çünkü eleştirel düşünceye sahip bir yönetici farklı fikirlerden yararlanır. Kendi bilgilerini zenginleştirir, değişik seçenekleri gözden geçirerek kendi kararlarını belirler. Demagojiye, kalıplaşmış sözlere, tabulara ve mutlak doğrulara körü körüne inanarak hareket etmez. Üyelerle ilişkiler. Örgütümüz için üye sayısının arttırılması kadar bu üyelerin örgütle olan bağlarının güçlendirilmesi ve çalışmalara etkin katılımlarının sağlanması da büyük önem taşır. Altı noktanın örgütsel kimliği ne kadar önemliyse belki de ondan daha da önemli olan örgütü oluşturan üyelerdir. Çünkü üyeler olmadan örgüt de olmaz. Üyeler ne kadar bilinçli ve etkin olurlarsa ve örgüte sahip çıkarlarsa derneğimizin doğal ölçüde güçleneceği unutulmamalıdır. Yöneticiler zamanının büyük çoğunluğunu bütün üyelerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye ve bunları dernek yararına nasıl harekete geçirebileceği konusuna ayırmalıdır. Buna öncelikle üyeleri bütün yönleriyle tanımak ve onlarla iyi iletişim kurmakla başlamalıdırlar. Her üye doğal olarak kendisine değer verilmesini ve kendisinin önemsenmesini ister. Başardığı bir işin karşılığında takdir ve teşekkür bekler. Yöneticiler üyelerini zaman zaman derneğe yaptıkları katkılarından dolayı sözlü veya yazılı biçimlerde takdir ederek ödüllendirmelidirler. Bu tür uygulamalar üyelerde daha çok çalışma isteği yaratır ve onların psikolojik doyum elde etmesini sağlar. Gerek yöneticiler gerekse tüm üyeler kendi öz değerlerimizdir. Kendi öz değerlerimiz duygusal tepkilerle hiçbir zaman dışlanmamalıdır. Bütün şubelerimizde yöneticilerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri çalışmalara ve etkinliklere üyelerin yeteri kadar ilgi göstermiyor oluşudur. Bu sorunun sihirli bir formülle bir anda çözülebilmesi elbette mümkün değildir. Ancak bu konuda karamsar olmaya da gerek yoktur. Çünkü insanlarla ilgili değişiklikler çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşemez. Üyelerin dernekle bağlarını güçlendirebilmek için onlarla sağlıklı ve sıcak ilişkiler kurarak yararlanabileceği, katkıda bulunabileceği, sorumluluk alabileceği, psikolojik doyum sağlayabileceği etkinliklere büyük ağırlık verilmelidir. Örneğin şiir okuma ve yazma, satranç oynama, kompozisyon yazma gibi yarışmalar yapmak, enstrüman çalma, müzik ve şiir dinletileri düzenlemek, futbol, golbol, güreş, yüzme gibi ödüllü yarışmalar, toplu inceleme gezileri ve eğlenceler, çeşitli kurslar ve eğitim çalışmaları, tiyatro izleme ve tiyatro oyunları oynama, seminer ve konferanslar düzenleme gibi etkinlikler yapmak üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dernekle olan bağlarını güçlendirecektir. Bu etkinliklerin çeşitleri şubelerin yöresel özelliklerine ve yöneticilerin yaratıcılığına göre artırılabilir. Etkinliklerin iyi organize edilmiş, planlı ve sürekli olması gerekir. Ayda yılda bir yapılan etkinliklerle üyelerin katılımını sağlamak mümkün değildir. Etkinlikler planlı ve sürekli olduğu takdirde bu etkinliklere katılıp memnun olan üyeler diğer arkadaşlarına da duygularını ve izlenimlerini aktararak onların da katılmalarını tavsiye edecektir. Her etkinlik öyle düzenlenmelidir ki bir sonraki etkinliğin özlemini yaratmalıdır. Üyelerimizin etkinliklere gereken ilgiyi göstermeyişinde iş ve ekmek kaygısının rol oynadığı da bir gerçektir. Ancak ilgisizliğin sadece bu nedenden kaynaklandığını düşünmek de yanlıştır. Çünkü işsizken etkinliklere daha çok katılan, iş bulduktan sonra derneğe hiç uğramayan üyelere rastlıyoruz. Üyeleri eksik ve zayıf yönleriyle değil, olumlu ve yararlı yönleriyle değerlendirmelidir. Üyelerin zayıf yönlerini güçlendirecek, güçlü yönlerinden yararlanacak yöntemler izlemelidir. Daha yüksek başarıların sağlanması için üyelerin örgütün ortak amaçları doğrultusunda çalışmak üzere motive edilmesi, onların bilgi ve yeteneklerinden yararlanılabilmesi gerekir. Dernek içerisinde iyi ilişkilerin kurulmasında yöneticiler kadar üyelere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Çalışmalara hiçbir katkıda bulunmadan her şeyi yöneticilerden beklemek kolaycı bir yoldur ve bu düşünce doğru değildir. Üyelerin sadece yöneticiler tarafından çağrıldıkları zaman derneğe gelmeleri kesinlikle yeterli değildir. Kaldı ki bu durumda bile etkinliklere ve çalışmalara ilgi göstermeyen üyelerin olduğu bilinmektedir. Üyeler bütün çalışmaları yakından izleyerek hangi konularda yararlı olabileceklerine inanıyorlarsa o konuda görev ve sorumluluk almalıdırlar. Üyeler şunu asla unutmamalıdırlar. Herkes işin bir ucundan tutarsa derneğimizin başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Çevresinde olumlu değişiklikler sağlamak isteyen bir yönetici bu değişikliklere önce kendisinden başlamalıdır. Yönetici üyelere zorluklar karşısında sürekli cesaret, umut ve kararlılık aşılayarak dernek içerisinde iyimser bir hava oluşturmalıdır. Üyeler yöneticileri daha çok kendileri yararına ne gibi hizmetler sağlayabildiklerine göre değerlendirilir. Bu nedenle yöneticilerin, üyelerin somut ihtiyaçlarına cevap veren projelere öncelik vermesi gerekir. Her yönetici, kendi şubesindeki üyeler hakkında gerekli bütün bilgilere sahip olmalıdır. Örneğin, üyelerden hangilerinin işsiz olduğunu, kimlerin az gören, kimlerin hiç görmeyen kişiler olduğunu, hangi konularda bilgili ve yetenekli olduklarını, ailevi durumlarını, kaç çocukları olduğunu ve buna benzer hususları bilmelidir. Onlarla karşılaştıklarında seslerinden tanıyarak isimleriyle hitap edebilmeli, selamlaşmalı, onlara güler yüzlü ve samimi davranmalıdır. İlişkileri sulandıracak aşırılıklara kaçmadan üyelerin toplu bulunduğu yerlerde onların arasına katılmalı, tek tek ellerini sıkarak hatırlarını sormalı, onlarla birlikte oturup sohbet etmelidir. Düğün, nişan, nikah, doğum, hastalık, kaza, ölüm gibi olaylarda yöneticiler üyeleri yalnız bırakmamalı, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalı, sıkıntılı günlerinde onların yardımına koşmalıdır. Bunun sonucu üyelerle ilişkiler güçlenir ve dernek içinde ortak çalışmalar için olumlu bir hava oluşur. Üyelerle ilişkilerde önemli hususlardan biri de yöneticinin üyelerin düşüncelerini dikkatli bir biçimde dinlemesi ve onlara değer vermesidir. Dinleme mutlaka karşı tarafı anlama arzusunu içermelidir. Düşüncelerin rahat ifade edilemediği ve bu düşüncelerin dikkate alınmadığı durumlarda sorunların tespiti ve çözülmesi mümkün olamaz. Üyelerin bazı konularda şikayetleri olabilir. Bu şikayetlerin rastgele yerlerde dedikodu biçiminde konuşulması yerine resmi toplantılarda ve demokratik ortamlarda dile getirilebilmesi için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Üyelerin hangi konularda şikayetçi oldukları, hangi hususlarda haklı oldukları, hangi hususlarda yanlış bilgilere dayandıkları yöneticiler tarafından dikkatle izlenerek gerekli dersler çıkarılmalı ve hatalar varsa düzeltilmelidir. Derneğimizin etkili, verimli ve başarılı bir yönetime sahip olabilmesi ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki şu kuralların yönetici ve üyelerin el birliğiyle örgüt yaşamında korunup geliştirilmesi yararlı olacaktır. 1. Örgütün merkez ve tüm şubelerinde iç huzuru, karşılıklı güven ve dayanışmayı sağlamak. 2. Örgüt içinde çatışmayı değil uzlaşmayı, dedikoduyu değil sağlıklı iletişimi güçlendirmek. 3. Yönetim içerisinde dayanışmaya, yönetim anlayışında demokrasiye önem vermek. 4. Planlanan işlerin yürütülmesinde kolektif çalışmayı ve üyelerin çalışmalara etkin katılımını sağlamak. 5. Verimliliği ve yaratıcılığı teşvik etmek. 6. Üyelerin ve yöneticilerin eğitim düzeyini yükseltici çalışmalar yapmak. 7. Örgüt içi sorunların büyümeden ortadan kaldırılmasını sağlamak. 8. Üyelere karşı ayrımcı ve ön yargılı tutum ve davranışlardan kaçınmak. 1. Kaset, 2. Yüzün sonu.